Merhaba, ben Mesut Çevik ve Mesut Çevik'le Canlı da daha birlikteyiz. Bu sefer konuklarım sinema eleştirileri ve dizi eleştirileriyle tanıdığınız kafeinsiz ekibi Berk ve Ece buradalar. Kendileriyle beraber hem kanallarını konuşacağız hem de son dönemde sinema dünyasında neler olup bitiyor bunları konuşacağız.
Yani şey gibi hissettim kendimi bir an. Hani resmi ağız gibi hissettim.
Hoş geldiniz
sinema
efendim.
Sinema dünyasını programı gibi, değil
temsil ediyormuşum gibi.
Evet.
Yalnız biraz heyecan mı var sizde? Biraz şey görüyorum.
Ben çok
sözü
heyecanlıyım.
Sözü size attıktan sonra mesela şey olması lazım. Abi işte buradayız, izleyenlerimiz var. Merhabalar.
Benim ikinci canlı yayınım, senin de...
Benim ilk canlı yayınım. Bir de üstüne Donanım Haberi çocukluğumdan beri takip ederim. O yüzden böyle bir ekstra çok...
Şimdi Donanım Haber'de bize en çok gelen soru, Donanım Haber'e bayanlar, kadınlar giriyorlar mı? Giriyorlar, evet.
2005'ten
burada
beri...
Burada kanıtını görüyorsunuz ve böylece o miti de kırmış olduk.
Evet.
Çünkü teknolojiden aslında kadınlar da çok iyi anlıyorlar ve ilgileniyorlar. Ve genel olarak tabii ki bizim profilde de var.
Eve ADSL girdi. Ben 2005'ten beri takipçisiyim, öyle diyeyim. O zaman ben de böyle bir girdim.
Süper. Berk, sen giriyor muydun peki? Senden hiç öyle bir şey görmedim. Yani hiçbir ışık yok geldiğinden beri.
Ben forum adamıyım ya. IRC'den sonra forumlar ilk çıktığında hemen forumlara dalmıştık. Yani Donanım Haber ilk açıldığından beri herhalde aboneyimdir.
Ya ben
şimdi kontrol
teşekkür
edip
ediyorum ayrıca. Hani vakit ayırdınız. Sizin de gündeminiz çok yoğun. Çünkü şimdi Kafeinsiz ekibi, tabii bir YouTube kanalınız var. Sonuç olarak orada eleştirilerinizi yayınlıyorsunuz, incelemenizi yayınlıyorsunuz ama prodüktörlük tarafı da var. Değil mi? Yapım tarafı.
Yani işte Kafeinsiz'in prodüksiyon şirketi de var. Başka işler de yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan Ece okuyor. Böyle bir ilginç bir şey oldu. Sıkışıklık oldu. Normalde yatıyorduk biz mesela. Yani filmi izleyip yatıyordum ben. Şahsen bu sıralar yatamıyorum maalesef.
Peki şey nereden doğdu? Yani şimdi sinema eleştirisi, dizi eleştirisi dediğimiz olay zor bir olay.
Evet.
Neden zor? Bir kere filmi baştan sona izliyorsun. Bir sürü film izliyorsun. Onu eleştirebilmen için aynı kategoride de bir sürü film izlemiş olman lazım. Yönetmeni tarzı tanıyor olman lazım ve sonra çıkıp bir şeyler söylüyorsun ve sonuç olarak yönetmenin de fanatikleri var. O film serisinin de fanatikleri var ve karşına alıyorsun.
Evet.
Yani bu cesaret nereden buldunuz da bir sinema eleştirisi yapalım, bir kanal açalım dediniz?
Ya şahsen ben bu işe girerken hani baktım yok. Yani bu kadar net ve basit bir cevabı var aslında. Yani ben ne yapabilirim? Müzikle ilgili bir şey yapabilirim dedim. Sinemayla, diziyle alakalı bir şey yapabilirim. Müzik yapamam YouTube'da. Bunun için ya param olması lazım o telifleri karşılayabilmem için. Ya da para kazanmanın umurumda olmaması lazım. Sinema diziye yöneldim ben de. Ya sonuçta ben çalışırken bile bir tarafta sürekli bir şeyler izleyen bir adamım. Dolayısıyla hani bana en uygun şey buydu. Bir de hani 2000'den beri de neredeyse müzik sitesi yaptım, işte sinema sitesi yaptım, dergi yaptım. Sürekli bu işin içinde olduğum için en bana uygun şey bu gibi geldi. En benim zevk alacağım şey. Yani ben, normalde 30'dan önce yapılması gerekir. Hani size zevk veren işi yapın. Ben 30'dan sonra başladım. Biraz geç oldu. Ama sonunda hani kendi zevk aldığım bir şeyi yapmak istiyorum bu hayatta.
Peki öyle daha önce başladı. Nerede çalışıyordun? Ne yapıyordun abi?
Daha önce ilk önce turkrock.org diye bir siteyle başladım ilk. Ondan sonra enjoyrock.com oldu. Altın Örümcek falan aldık işte. Sonra Altın Örümcek aldıktan sonra rahmetli Yurtsan Atakan beni yanına aldı. Hürriyet'te çalışmaya başladım. Hürriyet'te Kafeinsiz ortaya çıktı. Beraber Yurtsan Atakan'la beraber seçtik ismini. Kafeini sizsiniz. Bu siteyi ayakta tutan, işte bu içeriği yaratan sizsiniz gibi bir ismi var aslında.
Mesela S'yi büyük yazmamı istedin özellikle.
Evet,
oradan. Ben ondan sonra anladım zaten siz kısmını. Evet. Yoksa ben kafeinsiz olarak hani kafeini olmayan.
Biraz yeteneksizsiniz gibi bir şey oluyor ama yani o dönem yoktu yeteneksizsiniz. Biz ne yapalım?
Yok, bence güzel bir isim tercihi olmuş. Peki senin tercihin nasıl oldu? Yani sinema tarafı, dizi tarafı zorlu bir taraf. Çünkü ben sinemacılardan hep şunu dinliyorum. Bu sektöre girmeyin diyorlar. Hani iş yok, çok zor bulursunuz vesaire. O yüzden ben girenleri takdir ediyorum. Çok uzun süre çünkü emek vermen gerekiyor.
Ben zaten alanım özellikle bu değil normalde. Fakat çok fazla sinema ve dizi tüketiyorum. Çok seviyorum incelemeyi, yorumlamayı, üzerine konuşmayı, kitaplarını okumayı çok beğeniyordum zaten. Berk'le karşılaştık. Tam da o sırada kanalda çalışabilecek, yanında incelemelerde bulunabilecek birini istiyordu. Hani dedik deneyelim bakalım nasıl olacak. Ben de Berk'le beraber yeni yeni alışmaya başladım. Bir aydır kanaldayım ben şu an. İşte zamanla geliştireceğim kendimi.
Alıştın
Alıştım.
mı?
Alışamadım.
Ya bir çok zor. Yani özellikle şey zor. İnsanların tepkilerini
Ha, öyle evet.
kaldırabilmek çok zor bir iş. Yani arada 2,5 sene geçti. Yani kötü yorumları yapanların ailelerini mi aramadım?
O kadar.
Tabii canım. Arada bazen arıyorum hala.
Biz aramaya kalksak valla yetmez, vakit
Bazen
yetmez.
takıyorum. Çünkü bazı yorumlar, hani ben kendimle alakalı hiçbir yoruma bugüne kadar ne sildim yorumu, ne ailesini aradım, hiçbir şey yapmadım. Ama ya yanımdaki insanla ya da birisini konuk aldığımda onunla alakalı gelirse ben ona dayanamıyorum. Yoksa kendimle ilgili, yani ben sürekli aynanın karşısında kendime laf eden bir
Ya
insanım.
şimdi benim de gerçekten şey var, konuk misafir. Ve
Evet.
insan ister istemez o yorumu gördüğü zaman evinde sanki misafirine karşı yapılmış
Hı.
haksızlık olarak görüyor onu. Benim de en katlanamadığım şey
Evet.
misafire gelen yorum gerçekten de. Hani bu canlı yayınları yapıyorken de biz burada sizleri ağırlıyoruz
Hı
aslında. Yani konuk ediyoruz, vakit ayırıp geliyorsunuz. İzleyenleri de ben şey olarak görüyorum, sanki ev halkıyla beraber hani sohbet ediyormuşuz gibi böyle.
Biraz öyle olması lazım. Zaten YouTube'un da güzelliği bu.
Evet,
Yani
televizyon kanalı değiliz sonuçta. Hani kime yayın
televizyondan
yaptığımızı biliyoruz, miki
farkı
belli.
bu. Evet. Yani sürekli bir iletişim
Evet.
halindesin insanlarla. Tepkilerini ölçebiliyorsun. Zaten değerli kılan taraf da bu YouTube'u. Ama bu şeye dönünce, işte Ekşi Sözlük'te sana cevap veremeyecek insanların hakkında konuşmaya dönünce YouTube yorumları da ilginç bir hal almaya başlıyor.
Şey çok garip gerçekten. Yani mesela Ekşi Sözlük gibi platformlarda cevap veremeyeceğim platformda eleştiri yayınlamayı ben kabul edilemez buluyorum yani.
Evet.
Kesinlikle kapalı bir yer. Altına cevap yazamıyorsun. Adam senin hakkında bazen yalan yanlış bilgi yazıyor.
Evet.
Sildiremiyorsun da. Yani atıyorsun, silmiyor.
Yani işte benim eski ortağımın orada bir yorumu var mesela benimle alakalı.
Çok enteresan değil mi?
Evet.
Kalıyor, kalıcı yani.
Evet, yani ilginç şeylere kızanlar da oluyor. Bir yandan hak veriyorum, bir yandan vermiyorum. Mesela işte Blade Runner ile alakalı kült sayılabilecek bir film demişim. Blade Runner.
Blade
Yok,
Runner'da yalnız
o değil. Blade Runner'a kült sayılabilecek bir film demiştim. Kült sayılabilecek dediğim için kızmış. Kült demem gerekiyormuş.
Ya bak şöyle bir şey var. Ben Blade Runner'ı beğenmedim. Bunu
2049
2049'u
mu?
mu? Yok, ben ilk filmi de
Orijinali.
beğenmedim. Şimdi
Ha.
orijinali. Neden derseniz de çok duran. Yani onu vaktinde
Evet.
izleseydim beni etkileyebilirdi. Evet, ben çok sonra izledim ve dedim ki çok sıkıcı bir film geldi
Ya
şeyi
işte
filan.
onun...
Yani sinematografisine
Evet.
falan bakmıyorum çünkü ben film olarak düz kullanıcı olarak baktım. Sıkıcı geldi. Bunu birisine söylediğin zaman o filmin
Hı.
fanatiklerinden böyle bir aşağılar havaya geçiyor.
Bu aşağılamayı da anlamıyorum. Kült olması zaten bunun belli bir kitlenin sahiplenmesi
Evet.
demektir. Yani o zaman sen neden karşısındakini aşağılıyorsun ki? O zaman bu film kült değil. Yani bu film popüler bir film. Zaten ya neyse, şimdi bir yorum daha yapmadan doğru konuşmak istemiyorum bu konuda.
Daha derinleşecek diyorsun konu. Senin Warner Bros'ta da aran bozuldu zaten o
Runner
Blade Runner'dan sonra. Yani Blade Runner öyle
filmlerinden sonra.
belalı bir film oldu. Ekşi Sözlüğü boş ver hani
Evet,
senin...
Blade Runner beni bayağı bir patlattı.
Ne oldu
Yani
ondan sonra yani oradaki eleştiriden sonra?
ya şöyle bir şey oldu. Şimdi orada Blade Runner'dan çıktıktan sonra içeride işte 100 tane sinema eleştirmeni varsa sadece bir iki tanesi nasıl olduysa fark etti onu. Ki hani IMAX ekranında görüntünün 240p'ye düşüyor olması nasıl fark edilmez anlamadım. Çıkışta da hani Yurtsanat Akan'ın hep bana kızdığı şey, abi şunun kaynağına sor, öyle haberini yaptı. Ben de çıktığım gibi gittim Warner Bros. Yetkilisine, dedim ki bu film sansürlü mü girecek vizyona? Aa, nasıl fark ettiniz dediler önce. Ondan sonra da evet böyle girecek dediler. Ben de bunu videoda söyledim
Söyleyince.
çünkü o bir şirketin yetkilisi.
Evet.
Yani sonuçta o ağızla benimle konuşması gerekiyor. Ben de bunu söyledim. İşte ilk önce ben öyle demedim de işte çıkartabilir misiniz, bana zarar veriyor da. Neyse, çıkarttım ben onu.
Yetkiliyle
Yine de.
konuştum kısmını.
Evet, yine de çıkarttım. Ondan sonra beni kara listeye aldılar. Cevap vermiyorlar.
Çok mu darılmışlar filmin sansürlü olmasına? Yani
Konuşmuyorlar.
şimdi film sansürlü. Her yerde haberi
Hayır,
çıktı
zaten
bunun.
bunu yayınlayamazsınız gibi bir şey de söylenmiyor. Hani ne yapsın böyle bir haber alıyorsun ve sen bunu yayınlamakta bir yerde görevlisin. Bir olay olmuş çünkü.
Tabii yani bir de şimdi sansürlüyse sansürlüdür. Bunu kendileri de kabul ettiler zaten. Türkiye'nin yapısına uygun bir şekilde bunu yaptı. Bir de şimdi şöyle bir şey
o
var.
O açıklamayı gördün mü?
Evet, o
açıklama. O açıklama sanki bir haberden kesilmiş bir açıklama gibiydi. Ben hala inanmıyorum Sony'nin yaptığına bunu. Çünkü o kadar amatör bir kesimi stüdyonun yapabileceğine inanmıyorum.
Üzüldüm neden derseniz ben şimdi ilk şey zannettim gerçekten. Bir yere gitti bu onaya. Orada dediler hani bunu sansürleyin falan. Kafalarına göre Türkiye böyle bir yer biz bunu sansürleyelim demişler. Bu birazcık garip. Bir de sinemada zaten sinemaya para verip gidiyorsun filmi seçiyorsun.
Evet.
Ve film eğer sana uymuyorsa gitmiyorsun. Böyle bir hakkın var. Yani sokaktan zorla döve döve adamları sinemaya oturtup zorla film izletmiyorlar. Hani, sinemada sansür bana o yüzden garip geliyor.
Özellikle bu sene artı 18 filmlerin başarısı yani Deadpool'u, Logan'ın başarısı ortada. Buna rağmen böyle bir şeyi yapmış olmaları
garip değil mi biraz?
Çok çok ilginç.
Evet ve şey üzülüyor insan, eleştiri yapabilirsin. Evet, karşılığı olur bunun ama seni banlama, kara listeye alma bir yakışmıyor gibi.
Ya bir de hani stüdyo yetkili, sen dağıtımcısın ve bana diyorsun ki ilk defa ben de burada gördüm. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Sansürü ilk defa orada gördüğünü iddia etti bu yetkili. Yani nasıl böyle bir şey olabilir?
Sizle beraber izledik biz de. Ben de bilmiyordum.
Stüdyo böyle gelmiş bize.
Yalnız şey çok zor gerçekten. Yani 240p'ye düşmüş olsa bile orada sansür olduğunu bulmak, anlamak bence gerçekten bilgi gerektiriyor biraz.
Ya ama fragmanlarda gösterdiğin şeyi bir de sansürlüyorsun. Evet. Yani
o da garip.
Fragmanlarda
Türkçe fragmanda var mı?
Var tabii ki televizyonlarda yayınlandı o görüntüler.
O da enteresan.
Sinemalarda yayınlandı.
Ya hayır.
Bir de sansür olunca daha da ilgi oldu sanki o görüntüleri değil mi? İnsanlar daha çok arattılar.
Evet.
Yapıya
evet.
daha çok uydu o zaman. Öyle bir şey mi?
Yani ilginç olaylar. Hoş,
ya da
çok
filmin bu kısmını
da.
İnternette bulabilirsiniz mi yazsalarda acaba? Kesmek yerine.
Fragmanlarımızda bulabilirsiniz.
Yani evet kısmı. Özel olarak sizin için şu adrese girin orada izleyin. Hani biz tamamlayacağız o kısmı diye.
Yani bir de neyi kestiklerine de emin olamıyorsun ya. Çünkü filmin orijinalinde ne var onu bilmiyorsun.
Evet.
Belki başka şeyler de kestiler. Yani sadece o sahneler değil belki. Onu da bilmiyorsun ya onun da rahatsızlığı
evet,
oluyor.
Evet tabii doğru. Içinde. Acaba daha farklı bir yere gidiyor muyduk konu?
Evet şimdi merakla bekliyorum DVD'sinin çıkmasını.
Gerçekten öyle yalnız. Görmedik evet. değil mi? Sinemaya giden görmedik. İnsanlar görmedi
evet.
yani bu tarafta.
Evet.
Peki Türk filmlerinde eleştiri nasıl? Kabul ediyor mu yönetmenler, yapımcılar?
Valla çeşitli davalar, çeşitli ihtarlarla uğraşıyoruz. Ama bu demek değildir ki boynumuzu bükeceğiz buna.
Hani... Yani şey eleştiriye mi karşılar yoksa böyle içeriklerin kullanılması mı? Neden? Davayı mı için açıyor?
Yani mesela filme gitmeden önce diziyi tavsiye, hani filmi tavsiye ediyor, gidin izleyin diyor. Ona copyright strike gönderiyorlar.
Enteresan.
Ben biliyordum. Mesela Aile filminden başıma bir iş geleceğini biliyordum. Hani prodüktörünün yaptığı işlerden dolayı. Dolayısıyla ben de başta fragman yerine başka bir filmin fragmanını koydum.
Ona da geldi mi şey?
Ona ihtar geldi. Ama sonrasında hallettik.
Enteresan olmuş gerçekten.
Evet.
Türk sineması daha zorlu diyorsun yani.
Yani daha neler için, yani beğendiğim film için sadece içinde işte yönetmenle alakalı bazı kararlarını beğenmediğimi söylediğim için ihtar çekenler falan oluyor.
Hani, garipmiş ya. Ya her şeyin sonunda bir reklamı yapılıyor sonuçta. Bilmeyenlerin bile haberdar olmasını sağlıyorsun bir şekilde. Ki biz çok kötü yorum yapmadık şimdiye kadar, öyle bir şeye de denk gelmedik.
Ya ben yaptım şimdi. Yalan söylemeyeyim. Mesela Oha diyorum filmini inceledim. Ama kanalımızda bulamayacaklar. Çünkü sadece Patreon abonelerimiz izliyor onu.
Öyle çünkü, özel yerlere de koymak zorunda kaldım diyorsun
evet,
yani.
Çünkü YouTube'da yer alabilecek terbiyede bir video değildi. Terbiye sınırları içinde de yaptığım ağır eleştirdiklerim oldu. Arayanlar, teşekkür edenler oldu. Bazı yorumların haklı olduğunu söyleyenler oldu ama işte insanlar insana değişiyor.
Tabii, doğru.
Yani ama yurt dışında bunlara maruz kalmadıklarını çok net biliyorum konuştuğumda. Yani bu olaylardan sonra Warner Bros'un merkezine de ulaştım. Artık bana onlardan basın bülteni geliyor.
Ha.
Türkiye'den gelmediği için. Dedim hani basın daveti falan beklemiyorum. Bana sadece bültenlerinizi gönderebilir misiniz dedim. Tabii ki dediler. Bültenlerim oradan geliyor artık.
Sizin aynı zamanda tabii web sitesi de var.
Evet. Evet, kafeinsiz.com
evet, şimdi
var.
Kafeinsiz'i birçok kişi büyük ihtimalle sadece YouTube'dan takip ediyordur ama evet. Sizin aynı zamanda haberleri yaptığınız, haberleri okuyabilecekleri, takip edebilecekleri ekstra bir web sitesi var. Kafeinsiz.com mu?
Evet. Evet.
Ya eskiden hatırlarsınız bir dergilerin popüler olduğu dönem vardı, internet dergilerinin. O dönemde işte dergi formatında yapıyorduk biz bunu. Röportajlar, işte film incelemeleri, yeni albümler falan. Evet,
ilk iPad'in çıktığı dönem her şey gibi. Herkes dergi yaptı o dönem.
Ondan sonra işte 3,5 yıl oldu, 4 yıl oldu galiba kafeinsiz.com'un bu haline gelişi. Biraz daha sinema, diziye ağırlık verdik tabii son 3 senedir. Ondan sonra zaten popüler olmaya başladı. Ondan önce hani her şeyi yaparken, çünkü her şeyi yapan çok insan var.
Evet, spesifik olmak, tek konuya böyle şey yapmak çok iyi, evet. Önemli yani.
Evet.
Yani o tarafta profesyonelleştikçe daha iyi hale geliyorsun. Kullanıcılar en azından belli bir kitle toplanıyor. Yorumlar da ona göre daha konsantre oluyor.
Bir de insanların da ne beklediğini görmeye başlıyorsun. Yani dolayısıyla daha iyi şeyler üretebilmeye başlıyorsun.
Peki şeye ne diyorsunuz? Yani son Türk sinemasında bu YouTube trendine, YouTuber'larla ilgili filmleri. Şimdi Enes Batur'un bir filmi gelecekmiş bildiğim kadarıyla. Film çekiliyormuş bayağı bayağı. Hatta bankalar, bir banka sponsor. Şu an ismini vermeyeyim, belki doğru olmaz. Birkaç yere gitmişler. Sponsorluğu reddetmiş onlar. Hani biz girmeyelim, hiç bu işi olmasın falan filan diye. Ciddi ciddi geliyor. Sponsor görüşmeleri yapıyorlar.
İhtiyaçları yok.
Yani yok tabii yani tek başına. Bir milyon seyirci herhalde garanti filmde.
Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. Sonuçta yaptığı işi beğenmiyor olabilir insanlar. Veya ya ben de hani muhteşemmiş, her gün izliyorum falan diye bir şey söz konusu değil. Ama bir iş yapmasına saygı duyuyorum. Ve bu işte başarılı çocuk.
Evet.
Ve izlenecek de bu film. Ama izledikten sonra ben de yorumumu yapacağım tabii ki. Yani,
sonuçta sinemada bir ticaret ve izleneceği garanti tabii şeyleri ki de yapmamalarını düşünemeyiz herhalde.
Ya şeyden daha kötü mü olacak? Yani her hafta vizyona giren Türk filmlerinden daha kötü mü olacak?
Ya bazı filmler var.
Ya neler izliyoruz?
Öğle arasında izlemezsin yani. Şöyle bir boş vakitte evde filmsiz kaldın, hani canın sıkılıyor, bakmazsın. Ya sinemada perdeye çıkıyor.
Bazen galasına gidiyorsun, bir şeyine gidiyorsun, çıkmaya da utanıyorsun. Filmden yanında oyuncular var. Yani o kadar acı çekerek izliyorsun ki bazı şeyleri. Yani onlar kadar olabilir mi?
Ya bir de şey söylüyorlar. Hani bir filmin, yanlış bilmiyorsam, ortalama bir filmin sadece bütçesini çıkartması için 250 bin izleyene ihtiyacı varmış herhalde sinemada.
Bütçesine bağlı tabii o yine de. Ama arkasında MCN'leri olduğu için pek sorun olacağını zannetmiyorum. Yani, Enes Batur için böyle bir problem
olacağını. Onda zaten herhalde bir problem yoktur.
Tabii ki. Sadece onlar için değil, bir sürü insan için şu anda sinema filmi çalışmaları var. Benim duyduklarım da hani söylenmeyecek şeyler bunlar, off the record'lar. Ama sanmayın ki Enes Batur sonuncusu olacak.
Peki Türk sinemasını şu anki halini nasıl görüyorsunuz? Şöyle bir genel baktığınızda. Hani iyiye mi gidiyor sizce, yoksa yerinde mi sayıyor? Mesela orada bir yine sinema sektöründen bir arkadaşla konuştuğumda çok güzel bir notu var. Diyor ki Yeşilçam'dan yetişen insan yok şu anda diyor. Yeşilçam öldükten sonra geriye kimseyi bırakmadı. Türk sineması aslında yeni yeni öğreniyor hala diyor. 2000'lerde başlayan yeni bir akım var.
Evet Ece Hanım.
Ben tür olarak açıkçası ayırmak isterim. Çünkü belli türler çok güzel ilerlerken, mesela Türkiye'de fantastik film çıkıyor mu? Çıkabiliyor mu? Neden çıkmıyor? Yapamaz mıyız? Yani onunla bağlı. Ama hani bağımsız yapımlar Türkiye'de, özellikle herkesin yaptığı gibi Fransız filmi benzetmeleri şeyleri türünde oluyor. Tutuyor. Çok güzel, çok ödül kazanan filmler oluyor. Bağımsız sinemasına bayılıyorum. Sanat filmleri adına, sanat adına yapıldığı zaman filmler çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Korku ve komedi de ben çok beğenemiyorum. Hani güzel, daha yeni inceleme yaptık, çok güzel bir film çıktı. Fakat çoğunluğa baktığımda çok güzel bir tablo göremiyorum.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Sanat filmleri, yani festivalde yayınlanacak filmler çıkıyor. Ve çok da güzel filmler çıkıyor. Mesela Buğday filmi, hani muhteşem bir film değildi. Ama o kadar güzel bir sinematografisi vardı ki, ben o film üzerine film incelemesi çekmek isterdim. Ama mesela Hasan Yalçın, bugün de doğum günü, onun kanalında Buğday'ın incelemesi yayınlandı. Bir gram görüntü yok ve copyright strike yedi.
İsminden dolayı. Böyle bir hak var mı bu arada?
Yok normalde. Ama işte insanlar, yayından önce de konuştuk. O telif yasası çok muğlak. Avukatın veya kendin onu nasıl yorumlarsan ona göre kullanıyorlar bu hakları. Ama senin de hakların var. Yani o haber değeri taşıyor. Sen de bir habercisin YouTube'da. Onun incelemesini yaptığın için. Bunu değerlendirmediği için o firmalar. Ya mesela Hasan abi dava açsa, ben daha önce yaptım bunu, kazandım. Dava açsa yıl şey doğum günü hediyesi de olur. Parasını alır, cebine koyar. Ama insanlar uğraşmadığı için, firmalarda para olduğu için bu adamlarda, dolayısıyla kafalarına göre esip gürlüyorlar orada.
Enteresanmış aslında. Yani
destek verin diyorlar bir de.
Nasıl destek vereceksin?
Yani nasıl destek verelim? Yani vizyonda bu hafta yapıyoruz. Şurada küçük fragman çıkıyor. Telif atıyorlar.
Televizyonlar yapıyor. Onlara nasıl telif atıyorlar? Değil mi? Enteresan bir düzen var orada o zaman.
Yani çok.
Ama bu da YouTube'un birazcık. Benim anladığım kadarıyla aslında ipler YouTube'un elinde olduğu için kanalları da biraz o sıkıyor. Yani şimdi YouTube izin vermese bunlara bu kadar kolay. Ben uğraşacağıma sen uğraş diyor içerik üretici evet. olarak yani. Ama kendi platformun üstünden bunu yapılmasına izin veriyor. Sen kendi sitende bunu yayınlasan kimse karışamayacak.
Yani daha önce şey olayı sizde miydi? Hoş bize de olmuştu da. Muyap embedded şeylere, videolara telif atıyordu.
Yok bizde olmadı ama...
Bende oldu mesela enjoyrak.com'da.
Sanırım haberini de shiftlet yapmıştı. Shiftlet'teki bir tane şeyden dolayı siteleri kapatmışlardı. Forumundaki yayınlanan bir şeyden dolayı shiftlet kapanmıştı.
Bizim neyse ki iletişimimiz vardı.
Bir günde açtırdılar yani onları.
Evet, bizim neyse ki iletişimimiz vardı o dönemde Muyap'la. Hani müzik sitesi yaptığımız için. Bize arayıp söylemişlerdi kaldırın diye.
Şimdi YouTube'da embed'i açık bırakıp videoyu sonra embed yapanları kapatmak yalnız ayrı bir fantaziydi yani.
Bence çok güzel iş.
Çok
temiz
tartışmaya
iş.
Açık.
Yani temiz.
Bir de niye kapatıyor? Verip... Kapatan niye kapatıyor? Şimdi o da bir garip.
Ya işte teknolojiyi anlamamakla alakalı bu. Türkiye'nin hani bu firmaların en büyük sorunu da bu. Bu işleri yapan insanların. Yani anlamıyor o
teknolojiyi. Evet. Sen de olunca ne işe yaradığını düşünüyor acaba? Ya da embed'i ama... Tabii farklı bir şey de olabilir orada. Yani insanlara böyle ders niteliğinde bak biz istersek kapatabiliyoruz da diye olabilirler.
Olabilir zaten.
Sadece embed videodan bile yani.
Zaten arada seçip telif atıyorlar şey yapıyorlar ya. Onunla alakalı da olabilir yani o.
Ya Türkiye'de şöyle bir şey var telif konusunda gerçekten. İki tarafın da anlamadığı bir konu bu. Şimdi içeriği oluşturan da bazen anlamayabiliyor. Senin telifli içeriğini kullanabiliyor. Karşı taraftaki o içeriğin hak sahibi de tam olarak anlamadan bazen abisinin içeriğini şurada kullanmışlar deyip belki izlemiyor bile senin ne yaptığını. Otomatik ona bir telif gönderiyor. Öyle bir şey de olabilir. Çünkü mesela bizim bazen geliyor sizin haberlerinizi kendi blogumda yayınlayabilir miyim? Ya şimdi benim haberlerimi kendi blogumda niye yayınlayacaksın? Zaten benim amacım o haber bende okunsun. Yani sen bunu böyle bir iznin verebileceğimi nasıl düşünüyor? Ama en azından soran var. Bir de sormadan da bunu yapan var. Yani.
Tabii.
En azından o soruyor.
Tabii,
ama yani. Sorarken bile bana hep garip gelmiştir. Hani niye böyle bir izin verebilirim ki?
Tıkını
yani?
Benimle paylaşır mısın?
Garip.
Yani hani bana bir şey katacağını düşünsem zaten ben başvururum insanlara benim haberlerimi yayınla diye.
Pardon haberimi paylaşın.
Yani bir de şeyler oluyor. İsim vermeyeceğim özellikle bu internet sitesinin. Çok Türkiye'nin en çok tıklanan internet sitelerinden bir tanesi.
Donarım haber demiştim. Şimdi yayındayız.
İçeriklerimizi alıyor. Altına da editörleri alıyor bu arada. O siteye çünkü başkaları da ekleyebiliyor haber. Ama editörleri alıyor. Sonra da diyorlar ki biz internetten derledik bunları. Sizden almadık. Ya bir tanesinde sadece bizde var o fotoğraf internette. Çünkü ben montajladım onu. O fotoğrafları.
O da orada.
Diyorum ki ya şu kardeşim tamam senin içeriğin. Şu fotoğrafı bir ara Google'da. Benim dışımda, senin dışında kimde var o fotoğraf?
Cevap geldi mi?
Hayır. Yani. Yorumunda silindi.
O kadar yani.
Tabii canım. Geçenlerde hatta bir reklam işi vardı. O firma üzerinden geldiği için iptal oldu.
O kadar. Enteresanmış. Peki sizin gelir kaynağınız ne? Yani şimdi sinemacılar kalkıp da filmin reklamını yapmıyor.
Gelir kaynağım ben.
Değil mi? O da enteresan bir konu. Şimdi sinema sektörünü düşünüyorum. Biz teknoloji sektöründe bir sürü teknoloji üreticisi
yapıyorlar
var diye çalışıyorsun.
Evet. Yapıyorlar. Ama bize yapmıyorlar.
Evet. Televizyon yani, ve şeye kayıyoruz.
Kontrol edebilecekleri mecralara yapıyorlar. Yani içeriğini kontrol edebilecekleri sinema sitelerine veya mesajlarını kontrol edebilecekleri insanlara. İşte Instagram fenomenleri, ha şu filme gittim diye işte Cinemaxim'a gidiyor. Posterin önünde fotoğrafını çekiyor. Filme girmiyor aslında. İşte çok güzel filmdi diye story atıyor. Çünkü bir tanesini gördüm o sırada. Yani o sırada sinemadaydım. Kız girdi içeri, fotoğrafını çekti ve gitti.
Müthiş iş. Yani aslında ben size söyleyeyim, hiçbir iş yapmayıp Instagram ya da Twitter gibi bir yerde fenomen olmak,
evet,
şu anda en karlı iş gibi gözüküyor, değil evet mi?
Yani fake takipçi de kazanmak da var. Bazen şey...
Program bir saat sonra şeye dönecek arkadaşlar. Nasıl fake kasarsınız işte.
Kanalımıza nasıl büyütürsünüz.
Ya ben bunun üzerine içerik yapmayı düşünüyorum mesela kişisel kanalımda.
Peki size destek olmak isteyenler olursa nasıl sağlıyorlar desteği?
Patreon.
Şu anda Patreon diye bir sistemimiz var. Yani bizim sistemimiz değil tabii ki. Herkesin kullandığı. Videolarımıza önceden ulaşıyorlar. Film çekilişleri yapıyoruz bazen. Ön gösterim çekilişleri. Onlarda öncelikli hakları oluyor. Çok yüksek paketlerimizde onları... Daha duyurmadık bu Patreon'u biz bu arada.
Beraber eleştiriye çıkartıyoruz.
Evet, yani mesela işte biz şey yapıyoruz, o top 10 listeleri yapıyoruz. Orada sıralamaları etkileyebiliyorlar. İşte bu filmi de sokun diye tavsiyeler verebiliyorlar.
Onlara... Şimdi ben filmin sahibiyim mesela, geldim Patreon'da üst paketliyim. Evet. Dedim ki bu filmi 1'e koyalım.
Ben Patreon'un...
Ben burayı bir etkileyim, ben burayı bir yere koyayım.
Patreon ne, patron onu bildiklerini ben zannetmiyorum. Yani YouTube'u bile çözememişken Patreon'u...
Patreon'da sizi nasıl bulacaklar destek olmak isteyenler peki?
Patreon.com/kafeinsiz evet. Bizim...
Anlatmaları yetiyor evet. Ve ondan sonra da paketler evet var. Patreon bu arada bence içerik üreticiler için gerçekten çok güzel bir sistem. Hı. Bağımsız içerik üretmelerini sağlıyor. Eğer... Evet. Bir kitle varsa, sizin içerik üretmenizi istiyorsa ve bunu tarafsız kalmasını istiyorsa en güzel yollardan bir tanesi Patreon aslında.
Evet.
Ya biz yani de içeriye para ödemeyi.
Biz biraz de şey yapmıyoruz mesela, hani oradaki parayı alıp kendimiz kullanmıyoruz. Mesela oradaki parayı şu anda söyleyemeyeceğimiz bir içeriğe yatırdık direkt. Hani oradan gelen parayla da zaten içerik yapmaya çalışıyoruz.
Zaten hani genel olarak bakıyorum, oradaki amaç şu, benim içerik üretme maliyetim bu, en azından bunu karşıla ki.
Evet,
ben hayatımı aynen idame ettirebileyim, zaten içerik için ekstra para çıkmasın diye.
Orada şeyler, hedefler de belirleniyor işte. Sallıyorum, 2000 dolarlık bir hedefim var benim ilk etapta. O hedefi tamamlarsam size şunları şunları yapacağım. 5000 liralık dolarlık hedefim var, onu yapacağım. Zaten tamamen content üretme üzerine, fonlama
benim 5000
üzerine
dolarlık hedefte ben işi gücü bırakıp evde yatıyorum. 5000 dolara ulaştığım anda diyorum ki ben emekliye ayrılıyorum. Siz desteğiniz sayesinde.
Beni görmemek istiyorsanız başlayın.
Beni görmemek istiyorsanız yeter ki paraları basın, ben yok olacağım.
Öyle olanlar olabilir ya.
Değil mi? O da güzel.
Öyle benim para verebileceğim çok insan
ne,
var.
Ne tweet ne Instagram'da yer alacağım.
Evet, bir daha benden sessizlik haber almayacaksın.
Aynen, bir daha benden haber almayacaksın. Benim de 5000 dolarlık bir hedefim var orada.
Bir de çünkü bazı insanları takip etmiyorsun ama sürekli Instagram, Twitter, önüne Facebook geliyor, sana öneriyor
evet
ya onları.
Evet.
Gösteriyor içeriklerini.
Bir de retweet ediliyorlar.
Evet. Falan.
Banlasan bile adamın o da retweet edildiğini bir görüyorsun.
Evet, yani olabilir. Ben para veririm.
O zaman tamam. İlk şeyi buldum ben.
Patronum, evet. Patronum anti patron oldu.
Sana vermem.
Daha böyle agresif yayınlarla beraber demek ki tepki çekeceksin ki oraya doğru gideceksin.
Evet, evet. Berk'in bacak bacak üstüne atmamız için.
Şimdi öyle evet bir şey var. Senin konsol üstünde yaptığın bir videoya gelen tepkileri okudum ben.
Ya
şey çok hassas bak, yayında
bacak bacak
cool bir pop starsan bacak bacak üstüne atıp oturabilirsin. Kameranın hı-hı çektiği açıya göre değişiyor. Ama kamera yanlış bir yerden çekiyorsa bacak bacak üstüne attığında
evet
konsol üstünde sen biraz orada ters köşeye gelmişsin.
Ya bir de özellikle de sordum hani kötü duruyor mu falan diye. Ya öyle bir saygısızlık yapmam mümkün mü?
Ya bir de sen ona saygısızlık olsun diye atmıyorsun ki yani. Evet. Rahat olmak diyorlar ki şimdi ya senin
de,
ne olur.
Bir de öyle bir şey oldu ki. İnsanlar da aşağıda yazmış. Ya tamam, saygısızlığı falan bıraktım. Her şeyi bıraktım da o bacak 2 saat orada nasıl durdu? Şöyle durdu. Arada kayıt kapandığı için mola veriyorsun ya. Şimdi şey de istemiyorum. Kayıt kapandı. Bacak birden
evet, gitti.
Şey oldu. Ağrımasına rağmen videoda şey gözükmesin diye, atlama gözükmesin diye ben o bacağı 2 saat orada tuttum. Bir de öyle hani saygı göstermeye çalıştım hani. Videolarında şey olmasın diye, atladığı belli olmasın diye. Ama tam tersi algılandı. Olabilir yani, sorun yok. İnsan, yani haklı da olabilirler insanlar.
Mesela bir arkadaş şeyi sormuş. Vergilendirme hususu nasıl oluyor demiş.
Patreon'da mı?
Evet.
Ya onu bağış zannedenler oluyor Patreon'da.
Bağış değil o.
Yok.
Bağış değil. Orada içerik satıyorsunuz.
Evet. Ve onun vergisini de gelir vergisi olarak ödüyorsunuz evet. zaten. Para geldiği gelir için. Vergi. Yani, evet. Dilimleri var onun.
Ya ben zaten şirketim. Yani dolayısıyla bana benim hesabıma giren her para vergilendirilmek zorunda olduğu evet. için. Yani sonuçta onu da ben vergilendiriyorum ve içerik satışı olarak vergilendiriyorum.
Yani o yasal bir süreç ama zaten evet. şey değil. Bu arada söyleyeyim bağış alıyorum bana bağış yapın demek yasa dışı zaten. Herkes evet. bağış alamaz.
Evet.
Onun için dernek olmak lazım. Evet. Özel izin almanız evet. lazım. O yüzden bağış sistemi bence yakında birilerinin gözüne çarpar oradaki o bağış kelimesi bir yerlere gider.
Ben bağış sistemini yasal hale getirdim ama.
Nasıl yaptın onu peki?
Logomuzu satıyorum.
Oo, o da güzelmiş.
Ya bu hakikaten bağış nasıl yapılır? Fake takipçi nasıl katılır?
Twitch'te mesela işte normal bağış almak yerine giriyorsun logomuzu istediğin fiyatla satın alabiliyorsun. Bilgisayarına indirebiliyorsun AI dosyasını, Illustrator dosyasını.
O da mantıklı. Dergi de satabilirsin o tarafta boş dergi değil mi?
Yani.
Peki oyun üstüne bir kanal açmayı düşündüğünü söylemiştin. O konuyu da biraz açsana istersen. Var mı yeni planların kafiyesiniz dışında genişlemek?
Var. Ama şöyle bir sorunum var benim. Teknoloji aslında ben teknoloji kanalı yapmak istiyorum en başından beri. Ya çünkü teknoloji benim gerçekten hayatım.
Bence de yapman lazım. Yani biz zaten hiç çoğalması gerektiğini düşünüyoruz. Çok az evet. var Türkiye'de. Gerçek anlamda evet. ciddi eğlen çok az kanal var.
Ya bir de evet. hani, şimdi konudan konuya atlamış gibi olacağım ama bunu daha önce de konuştuğumuz için söylüyorum. Mesela insanlar şey zannediyor, işte ben başka bir sinema kanalından nefret ediyorum, onun olmamasını istiyorum. İşte rekabet ediyoruz, ben ondan daha fazla evet. takipçi istiyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani ne kadar çok sinema kanalı olursa, ne kadar çok dizi kanalı olursa bunun bir piyasa olduğu anlaşılır. Bunun bir kitlesi olduğu anlaşılır.
Öyle
dolayısıyla gerçekten. İnsanlar da bu işe para yatırırlar. Yani ben sevmediğim insanın bile başarılı olmasını istiyorum bu işte ki ben para kazanabilirim.
Çünkü birileri görsün burada böyle bir evet. kaynak var, bir iş evet. dönüyor. Biz de o zaman o pahalıysa bir başkasına gidelim. Hı-hı. Ya da o başka bir iş yapıyorsa biz de başka birinden şöyle yararlanalım.
Evet diye. Yani mesela isim vermeyeyim bir şirket bir bizim alanımızda yayın yapan bir YouTuber'la bir içerik yaptılar. O içerikten sadece 3 kayıt alabildikleri için video çok izlenmesine rağmen o şirket artık dijitale para yatırmıyor.
Ne işte kötü oldu değil mi?
Dijital bir iş olmasına rağmen. Yani ilginç şeyler oluyor orada. İçerik biraz işte reklam bölümlerinde de pazarlama bölümlerinde firmaların bir sorun var.
Evet.
Daha bu olayı anlayamama sorunu var. İzlenmelerin onlara geri dönüş getireceğine inanıyorlar. Bazen getiriyor da. Ama işte doğru işle doğru kişiyi buluşturmak gerekiyor daha çok.
Şimdi sen prodüksiyon işleriyle ilgileniyorsun. Kamera, ekipman kullanma kısmında evet. yeteneklisin zaten.
Çok da teknolojiye kötü bir klip çektim.
Teknolojiye nasıl bir şey yapacaksın yaklaşım?
Ya daha çok bir kısa film gibi ürün incelemeleri düşünüyorum. Oyun bölümünde normal her yerde gördükleri oyun incelemeleri olacak.
Ece ile birlikte mi inceleyeceksiniz?
O da olacak. Zaten.
Bak o zaman farklı bir şey yapmış olursun. Çünkü teknoloji sektöründe şu anda kadınlar azınlıkta. Evet. Var aslında. Mesela Log dergisinde var. Ben Volkan'ı o yüzden Hı-hı. tebrik ediyorum. Çalışanların da orada hatta onların editörlerinin başındaki kişi de yine bir Hı-hı. kadın. O yüzden takdir ediyorum. Teknoloji kısmında böyle yatırım yapmak lazım. Biz bulamadık mesela. Biz uzun seneler hep çalıştık.
Şey var şimdi işte Party Chat diye bir YouTube kanalı var. Karakoca eskiden IGN'de çalışıyorlardı falan. Ya var da çok azlar
evet.
işte. Yani biz mesela bize çok şey geliyor işte yazar olmak istiyorum sitenizde falan. Onların arasında da hiç kadın yok mesela.
Aslında bizim sektör yani kadınların çalışabileceği en uygun sektörlerden biri çok naif bir iş yani.
Evet.
Temiz, masana oturuyorsun, klavyene yazıyorsun, okuyorsun bol bol. Ama neden yok? Yani neden yapmıyorsunuz? Cevap.
Hiçbir fikrim yok. Yani çünkü dediğim gibi ben bu 2005'te dedim sitenize girdim falan. Buna girmemin içine girmemin nedeni o zamanlarda hani bilgisayar oyunu çok fazla tüketiyordu ki hala öyle. Hani bilgisayarı tanımak, bir problem yaşadığımda kendim çözüm bulabilmek amaçlıydı ve şu ana kadar yaptığım şeyden çok zevk aldım. Yani benim için hobi haline geldi. Ama nedense gerçekten böyle bir durum var. Bir yaklaşık 6 ay önce bilgisayarımı servise götürdüm. Serviste anlatıyorum işte şöyle yaptım, işletim sistemin üzerine ikinci bir işletim sistemi kurduğum için RAM'de bir problem olabilir ama bir bakın isterseniz falan dedim. Adam dedi ki pardon yazılımcı mısınız, çok iyi biliyorsunuz. Yo dedim bilmiyorum. Yani bu bilmek değil RAM dedim, bir şey demedim ben.
Bir tahmin yürütüyorum sadece
Evet
diyorsun yani.
sadece hani problemi söylemeye çalışıyorum ki senin de işin hızlansın ama çok şaşırdı. Ben inanamadım böyle bir şeyin yaşandığına.
Benim
Hani
en sevdiğim şeydir. O müşteri hizmetleriyle mesela hani konuşursun, ona sorununu anlatırsın. Sana doğal olarak hiç bilmeyen bir kullanıcı olarak cevap verir ya.
evet.
Tekrarlarsın.
Onun bir süreci var çünkü.
Tekrarlarsın. Tekrar seninle öyle konuşur. O döngüden çıkamıyorsun ya. O beni çok, yani
Geriye
herhalde
diyorsun.
çok en çok sinirlendiğim anlar.
Modemi kapataç olayı mesela internette özellikle. Kapatıp
O
açmıyorsun, bir
çalışıyor
daha kapatıp
ama.
açtırıyorsun.
Çalışıyor ama
Orada.
kapatıp açmak, yani ben bazen kendime bile yapmak istiyorum belki bir işe yarar diye.
Pardon, fişiniz
Belki bir toparlarım
takılı mı?
kendimi falan.
Fişin takılma olayı zaten en ünlü şeylerden bir tanesi. Fiş takılımı diye.
Ya şey zamanda Super Online ilk çıktığında ne şeyler vardı? İşte yok kadın aramış da işte CD-ROM'unu şey olarak kullanıyormuş. Bardaklık olarak
Bardaklık.
kullanıyormuş falan. Neler vardı?
Peki Ece sen ne düşünüyorsun? Yani hangi kategoride daha çok ürün incelersin sence? Bilgisayar mı yoksa cep telefonu mu?
Ben iki kategoride de bilgisayar ve cep telefonu üzerine yani genel bilgiye sahibim. Ben çok ayrıntıya giremem ki hani baktığınız zaman bir bilgisayar mı inceliyoruz? Şu nesil, şu işletim sistemi kullanmış, şu kadar çekirdeği varmış, işte anakartın işte şu kadar watt girişine kadar söylerim. Düşünürüm ya yani şu gerekir. Toplama bilgisayar topladık birkaç ay önce
Ha, o da
işte.
güzelmiş.
Hani oturup bu buna gider böyle olur diyebiliyorum. Ama bunun fazla olarak görülmesini algılayamıyorum ben şu an. Hani o çok biliyorsun falan. Yok hayır. Google'a yazıyorum. Araştırıyorum bir saatimi alıyor bitiyor yani bu böyle bir şey çünkü.
Acaba yetiştiriliş tarzından gelen bir şey mi?
Biraz öyle.
Evet, biraz
Değil mi?
öyle.
Yani kadınların yaptığı işler baştan belirleniyor mu acaba? Daha toplumun içinde de bunu
Biraz.
yaparsın, bunu yapmazsın, bu daha uygun, bu uygun değil falan diye. Şimdi
Ya.
yazılım kısmında da mesela biz yazılım departmanımız var. Yani şu ana kadar gelip geçen işte belki 50 tane kişiyle çalışmışızdır. Bir tanesi sadece kadındı. Geri kalan hep erkek
Ama
ağırlıktı.
bankalarda çoktur.
Bankalarda öyle.
Evet.
Bankalarda ama şeyde operasyon kısmında, veznede daha çok görüyorsun. Evet.
Yazılımcılarda da ama görüyorsun
Na o zaman
mesela.
süper.
Çünkü sanırım orada şöyle bir şey var. Kadınlar daha çok kurumsal işlerde
Herhalde
çalışmak
daha iyi. O
istiyorlar.
da olabilir.
Evet, ben öyle hissediyorum mesela hani çünkü ben şaşırmıştım mesela işte hangi banka olduğunu hatırlamıyorum. Bir yerin yazılım ofisine girmiştim. O kadar fazla kadının olması şaşırtmıştı beni. Çünkü hani ben işim gereği ben arayüz tasarımcısıyım aslen. Sürekli yazılımcılarla iç içeyim. Şu ana kadar hiçbir kadınla çalışma fırsatım olmadı. Dolayısıyla oraya girdiğimde o kadar şey şaşırmıştım ki inanılmaz. Sanırım öyle bir şey olabilir yani kurumsal dünyada olma
Belki de
isteği.
kurumsal dünya kısmında haklısın, doğru.
Bir şey daha eklemek istiyorum ben. Geçen seneye kadar yurtta kalıyordum, öğrenci yurdunda kalıyordum kampüs içerisinde. Tamamen kız yurdu, hani bir bina tamamen kız öğrencilerden oluşuyor. Bir keresinde odamda bilgisayarı açtım, arkasını açtım, temizliyorum. Fanları temizliyorum, işte macunlara bakıyorum, ediyorum falan. O da arkadaşım böyle bakıyor. Ne yaptın sen, niye söktün onu falan, bozdun falan yapıyor böyle. Yok dedim hallettim. Ya diyor benim bilgisayar çok ısınıyor bir baksana.
Direkt
Baktım.
teknik.
Ertesi gün karşı odamdan geldiler. Ya Ece sen temizliyormuşsun. Serviste 20 lira yapıyorlar
Vallahi.
bunu. Bir dönem boyunca böyle şey tavsiyesi veriyordum. Şunu kullanın şöyle yapın falan
O
şeklinde.
zaman güzel bir kanal olacak. Ben söyleyeyim size baştan.
Ya işte.
Çünkü çok derinlemesine de bence artık girmenin bir anlamı kalmadı. O kadar hızlı değişiyor
Evet.
ki. Genel kullanıcı deneyimini anlatmak bile o tarafta. İki farklı gözden. O bile
Ya
yeterli olur.
bizim amacımız biraz ilginç bir şey yapalım. Yani işte kısa film tadında şey videoları, ürün incelemeleri. İşte sallıyorum. Ben çok severim Linus Tech Tips'i mesela. Sürekli ilginç bir şeyler yaparlar.
Evet.
Onlar gibi hani biraz vakit harcayıp bir ay üzerinde uğraşıp bir proje yapmalar. Bu tarz şeyler yapmak istiyorum ben o kanalda. Şu an pek aktif olamıyoruz çünkü kafeinsiz biraz ayakta tutmaya çalışıyoruz, ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ama yavaş yavaş inşallah Bir de ürün gelirse tabii.
Gelir, niye gelmesin?
O teknoloji içeriği yapanların ilk başladıklarında en büyük sorunu ürün temini.
Ya şöyle bir olay var. Yani eğer firmalara daha öncesinde bir şey yaptığını ve iyi bir şey yapacağını gösterirsen ki ilk başta kendi cep telefonunu inceleyerek başlayabilirsin. Ya da farklı bir konuda da konuşabilirsin.
Ben ilk yaptığımda referans çok dürüst oldum.
Yine çok sorun
değil. İsmini vermeyeyim. Şu an o videoyu yayından kaldırdım. Kafeinsizdeydi aslında.
O kadar yani.
O kadar değil, yok. Kafeinsizin içeriğine uymadığı için kaldırdım sonra da.
Anladım.
Ama mesela o firma artık benimle konuşmuyor.
Ya bazı firmalar onu yapabilir ama geneli yapmıyor. Dürüst olmanın onlara faydası var çünkü her zaman için ürün konusunda. Sadece yanlış bilgide çok ısrar etmemek lazım. Onu da yapacağını düşünmüyorum zaten. Ben ürün konusunda sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum. Yani şöyle bir olay var. Şimdi çok YouTube kanalımız var, evet. Ama hepsi eğlence üstüne odaklı. Çok eğlence üstüne odaklılar. Evet. Yani bilim, teknik kanalları geliyor, doğuyor. Belli bir süreden sonra vazgeçiyor insanlar. Para kazanamıyorlar, yeterli kitleye ulaşamıyorlar.
Asıl sebep o. Yani para kazanamamaları.
Öyle bir durum söz konusu.
iPhone'da onun çok güzel bir videosu var bununla alakalı.
iPhone'da eğer zaten Türkçe kanalda kalsaydı şu an o da yoktu mesela.
Evet.
Ya da hobi olarak 40 yılda bir.
Evet, ki kaç kişinin Amerika'da yaşayıp video sunum yapacak kadar iyi İngilizceye sahip olduğunu düşünürsek öyle bir şans yok zaten Türkiye'de.
Şey, bu tarz teknolojik alanlarda aksiyon çok seviliyor, böyle drop test. İşte bilgisayarı çamaşır suyuna soktuk, evet, çıkardık, ne oldu şeklinde. Evet. Hani bu gerekli mi illa, hani işin bilgi kısmına odaklanılsa şeklinde de.
Ya bilgi kısmına odaklanıp ulaşabileceğiniz kitleye şöyle bir bakıyorum net. Video ortalaması 15 bin. Yani şey yok, milyonlar, 1,5 milyon, 2 milyon yok. Eğer bu da bir ticaretse ben o insanları da takdir ediyorum. Bir videoyu 1,5 milyon izletmek, teknoloji videosunu, istersen çamaşır suyuna sok, istersen top mermisiyle vur. Bence bir başarıdır. Yani şimdi onların da hakkını teslim etmek lazım. O da farklı bir dünya gerçekten de.
Bu arada bir arkadaş var. Hem Twitch'te hem YouTube'da hem de şu anda burada sürekli kedimi yemek teklifiyle satın almaya çalışıyor.
Çok enteresan bir takipçiymiş yalnız.
Dürümler, çiğ köfteler falan öneriyor kedimi vermem için.
Neden kediyle ilgili bir şey var acaba böyle?
Bilmiyorum. Yani Twitch'te başlamıştı ilk bu. Hani kedim yayında da giriyor çıkıyor, bir şeyler oluyor. İlk orada başlamıştı. Burada da görünce bir...
Ama bir gün şey... kedi kaybolursa en azından...
Kime gittiğini biliyorsun.
Evet, öyle bir şey var.
Evet.
Garip bir şaba gerçekten. Ben şu ana kadar takipçiler arasında böylesini görmedim.
Evet, yani hayatımda aldığım en ilginç teklifti.
Garip bir teklif gerçekten.
Teklifleri aldım. En ilginci dürümle kedi satın almaya çalışmaktı.
Peki kafeinsizin şu anki durumuna baktığında nasıl gidiyor işler? Memnun musunuz?
Genel olarak memnunuz. Aslında hani hedef kitlemize ulaşıyoruz. Yani çünkü bizim yaptığımız iş biraz niş bir iş. Yani ne muhabbet kanalıyız biz. Yani ne muhabbet yaparak sinema size film incelemesi yapmaya çalışıyoruz, ne de eğlence kanalıyız. Biz sadece sinema ve dizi kanalıyız. Hani yurt dışındaki örnek formatlara benzer bir iş yapıyoruz. Onların da kitlesi az. Yani onlar da 4 milyon, 5 milyon izlenen videolar yapmıyorlar. Nadir bizim gibi işlemez. Biz ne zaman izleniyoruz? Game of Thrones videosu yapıyorum. Trende giriyorum o zaman. Onun dışında kendi halimizde takılıyoruz.
Zaten bize de ilk gelen yorum Game of Thrones videoları müthişti diye böyle.
Öyle mi?
Çok güzel, ben öyle takip aldım falan diyen insanlar. Yani, trendler çok önemli YouTube'da zaten.
Evet, evet. Yani bir yerden yakalamanız gerekiyor insanı. Bazı videolarınızla yakalıyorsunuz, o insanlar kalıyor. Ama işte insanların şunu anlaması gerekiyor. Bu işte hani mesela... yurt dışındaki örnekten yola çıkarsak Kolaydır var mesela örnek olarak. Kolaydır diye bir kanal az izleniyor. Ama sponsoru var, işte reklam alıyorlar, buna yatırım yapılıyor. Onlar da doğru düzgün bir stüdyo kurabiliyorlar, doğru düzgün içerikleri üretebiliyorlar. Buradaysa şeye bakılıyor yani kaç izlenmiş.
Evet, doğru.
Ona dolayısıyla orada bir sorun yaşanıyor şu anda. Bunu da başka yollarla aşmaya çalışıyoruz işte. Prodüksiyon işleri yapmaya çalışıyoruz. Kafeinsiz'e başka taraftan gelir elde etmeye çalışıyoruz.
Ya şimdi bazı firmalar var. Ellerindeki bütçeyle şey yapsalar kimse onlara bir şey demez. Desteklemek için yapıyorum. Evet. Seni. Ben karşılık beklemiyorum deyip 1000 vereceğini 100 verse inan firma da ona bir şey demeyecek. Ama nedense o zihniyet yavaş yavaş kayboldu. Herkes şeyde en popülerle çalışma derdine girdi. Evet. Garip bir yere gitti yani.
İlginç bir dert. Aslında hani daha küçük kanallarla daha etkili içerikler çıkartabilecekken sadece oraya yönelmiş olmaları, o biraz işin kolaylığına kaçmak işte.
İşte başarı hikayesi oluşturma kısmında video evet, yaptı, evet. Milyon izlendi.
Yani sonuçta yılın sonunda ne oluyor? Yılın sonunda işte adam yurt dışına rapor gönderiyor. Böyle bir reklam yaptık. 3 milyon izlendi diyor, evet, doğru. YouTube'da. Hem de şu kadara yaptık diyor. Yurt dışında da aferin diye şey geliyor. Adam neden uğraşsın ki? Video yaptık, 10 bin izlendi.
Ama destek oldum falan.
Ama destek olduk ya, çok iyi çocuklar falan.
Yani, uğraşacaksın bu sefer.
Bir
ne
taraftan
yaptılar,
ona da hak, ona da evet, hak veriyorsun doğru. Yani. Dolayısıyla ilk başta Türk firmaları başlayacak. Bunun başka bir şeyi yok. Yani yurt dışına hesap verme zorunluluğu olmayan işlerin destek olması gerekiyor küçük kanallara. Sadece bu arada sinema kanallarından da bahsetmiyorum. Çok fazla küçük küçük niş işler yapan kanallar var. Murat Şen var mesela.
Evet.
Yani ona birisinin destek olması gerekiyor mesela.
Necdet Delioğlu var yine çok iyi yani, niş işlerde çalışan. Ve ben ilk onları gördüğümde ya mesela Necdet abi beni şöyle şaşırttı. Öylesi bir kanalın başarılı olması. Çünkü kendin yap videoları var. İlgili bir kitleye ulaşman lazım. Ve o kendin yap videolarını bile o kadar eğlenceli hale getirmeyi başarmış ki büyük evet. Bir kitleye ulaşmış. Çok büyük başarıydı.
Necdet abiyle benim aramdaki fark bu.
İşte aslında
ben öyle tatlı bir adam değilim.
Hepimizin arasındaki fark bence bu. Bir şekilde onlar kullanıcıya uğraşmayı, halka ulaşmayı çok başarmışlar. Yani şimdi bize Donanım Haberi olarak zaten YouTube bizim her zaman söylerim. Bu program hariç bizim YouTube için özel yaptığımız hiçbir şey yok bu arada evet. Yani özelinde. Çok uzun zamanda kendi videolarımızı kendimiz yayınladık. Hala o ısrardayız biz. Hep o kafada gittik. Yani onun rahatlığı da başka oluyor tabii evet. Kendi sunucunda olma. Ama eninde sonunda bugün YouTube'dayız ve şunu görüyorsun. YouTube için eğer YouTube'a özel içerik üretmiyorsan, mesela bu canlı yayınların biz etkisini görüyoruz. Yaptığı bizdeki izlenme etkisi, işte beğeni etkisi falan. Evet. Kesinlikle YouTube kitlesine ulaşamıyorsun.
Belki bugün o beğeni etkisini göremeyebilirsin.
Yok canım, ben zaten yanlış anlamayayım. Buraya sizleri davet ediyorsam zaten şey için değil kesinlikle.
Yok canım.
Hani izlenmelerde reyting yapayım falan vesairesinde değilim.
Bir yayından yani. Sonra video istiyor.
Şitli tarzında şöyle.
Evet evet, hemen gönderiyor. Çok bu iyi. Arada, çocuklar çok iyiydi.
Evet. Bu arada bu yayının şöyle bir özelliği var. İlk defa bir Mesut Çevik'le canlı 3 farklı platformdan çıkıyoruz. Bilmiyorum çıkabiliyor muyuz? Hani şu anda gördüğüm kadarıyla bir problem yok
ben
gibi.
Ben 2 farklı göbek görüyorum.
Yani ve de... şey de var yani Twitter'dan izleyebiliyorlar. Discord üstünden. Evet. Facebook'tan izleyebiliyorsunuz. Donanım Haber kanalından. Bir de YouTube'dan izleyebiliyorsunuz. Böyle bir chat akışı var ama
Mesut
hani...
abi bildirim gelmiyor. Ne demeli bu YouTube'a?
YouTube'un bildirim kısmını özellikle açman gerekiyor. Açsan da bazen göndermediği oluyormuş.
Benim iki telefonum var. Bir tanesine geliyor, bir tanesine gelmiyor.
Çok garip.
İkisi de farklı hesap üstelik.
O zaman YouTube uygulamasında mı bir sıkıntı var acaba yoksa özellikle mi yapıyor?
Bence özellikle yapılıyor. Çünkü şöyle bir şey keşfettik biz. İlk eğer mesela bir 1000 kişi giriyor diyelim videona. O videonun watch time'ı yüksekse, izlenmesi yüksekse birden diğer telefonlara da uyarı gelmeye başlıyor.
Şeye bakıyor, videoya bakıyor yani.
Tabii.
Göndermeye değer mi, rahatsız etmeye?
Uğraşayım.
Bir de şimdi o kadar şey yapmışlar ki videolarınızı siz de kontrol edin. Altlarda alt kodlar var videolarda. İçeriğine bağlı olarak sınıflandırmış videoyu. İşte sallıyorum ağır dil var bunda. Bunda böyle bir şey var. Biz ve ona göre reklam yayınlıyor. O sarı demonetize olayı var ya.
Ya zaten her videoyu onu bir yapıyor artık. Bir de yapay zekayla şu kadar yakaladık demiyorum yani. Zaten tüm videoları işaretliyoruz. Evet.
Ya bir de onu monetize yapsa bile o kodları çıkarmıyor oradan.
Öyle mi? Enteresan.
Ve ona göre reklam verene onları sunuyor.
Son dönemde 10 bin kişi alacağız dediler. Yani bu işi yönetsin diye, bizim yapay zeka geliştirsin diye de Türkçe herhalde orada ne kadar dikkat alınabilir, ne kadar yapay zeka orada işleyecek.
Yani ben nasıl bir yapay zeka olduğunu anlamadım mesela. İki tane Star Wars videosu yüklüyorsun ard arda. İlkine sen ona uyarı göndermişsin bu uygunsuz içerik diye. Tahminen içinde war geçtiği için.
Evet. Doğru,
ki büyük Star ihtimalle. Wars gibi bir markaya yapmışsın bunu. Eyvallah. Ben itiraz etmişim. Demişsin ki tamam kardeşim hani ben bir hata yaptık. Bu videoda reklam gösterirsin. Evet. Tekrar aynısını yüklediğimde bir daha. Tekrar çıkıyor. Nasıl bir yapay zeka bu?
Ya ben yapay zeka olduğunu inanmıyorum zaten.
Ben
bence
de inanmıyorum.
Hepsine yapıyor bir evet, evet. Ortak. Hı hı. Random. Random da değil herhalde. Hepsini artık bir şekilde yapıyor. Ya şey sen açtırırsan gelip biri bakıyor.
Şey bile olabilir. Manuel review aslında yapay zeka olabilir.
Ha, belki de. Yani oraya kadar düşmüş olabilirler.
Ben hiç inanmıyorum.
Çünkü şu anda YouTube'a karşı çok büyük bir var. Yani tepki var. Özellikle çocuk videolarından da sonra Ayuka çıktı mı birçok reklam veren de çalışamıyor onlarda. Evet. YouTube'un ama reklam verinin azalması sizlerin gelirlerin, bizlerin gelirinin düşmesi anlamına geliyor aslında.
Sadece ben bile bir yıl önce mail attım YouTube'a bu konuda. O çocuklarla ilgili içerikler konusunda. Bilmiyorlar mıydı?
Biliyorlar canım. Bilmez olurlar.
Biliyorlardı ama izleniyor işte.
Ve YouTube'un çok karanlık bir yüzü de var.
Tabii
çok
ki.
Dark side of the YouTube.
Gerçekten öyle. Artı 18 bir sürü video yüklü aslında. Evet. Evet, kesinlikle hiç kimsenin şikayet etmediğini düşünüyorum ben onları. Evet. Herhalde orada ayrı bir hani nasıl bir şey var? Deep Web var. Deep YouTube da var. Eğer çok karıştırırlarsa çok
canım
değişik videolar var yani o tarafta gerçekten çok saçma sapan. İsimler değişik girilmiş. Ya,
o bize de yansıyacak.
Tabii ki. Evet.
Ya şimdi burada mesela bir savcı girse YouTube'a bazı kelimeleri aratsa ne yapacak?
Büyük ihtimalle zaten yasal işlem başlatması lazım. Normal değil çünkü içerik.
Yani öyle şeyler var ki inanılmaz gerçekten.
Nasıl orada duruyor? Nasıl bir yapay zeka? Nasıl bir kontrol? Niye evet. Kimse şikayet etmiyor? Garip yani, gerçekten o.
Ve reklam da gösteremiyor onun üzerinde. Çünkü uygunsuz içerik.
Ama durmaya devam ediyor. Hayır, çok
demek
enteresan.
Ki izlenmelerin önemli bölümünü oluşturuyor demek ki. Ona kıyamıyor o içeriği.
Ya ben onu düşünmüyorum. Çünkü bugün tüm dünya, televizyon dünyası dahil YouTube'a çalışmaya başladı.
Evet. Yani
müzik dünyası zaten birebir çalışıyor ki. Müzik dünyası lokomotiftir. Nereye girse orayı uçurur yani. Evet. Bu net. Çünkü ne yapıyorsun? Herkesin derdi YouTube'u arkaya atamıyorum. Niye atmak istiyor? Müzik dinleyecek. Evet. Ve bugün en büyük izlenme de müzik kliplerinden geliyor. Bakın 20 milyon izlenmiş, milyar izlenmiş müzik klipleri var. İşte bugün Koreli sanatçıyı kim tanıyordu sayı? Birdenbire çıktı.
K-pop ama.
Ha, evet ve ondan sonra bugün milyar izlendiği, rekor kırdığı videosuyla falan herkesin tanıdığı bir sanatçı haline aldı.
Evet.
Ki Kore'de komik şarkılarıyla şey yapan işte bizim Muz şarkısıyla çıkan Ejder gibi bir adammış yani. Ondan sonra buralara geldi. Çok büyük bir şey müzik.
Yani
ben çok onlar varken onlara ihtiyaç var mı gerçekten düşünüyorum.
İlginç yani bir bildikleri vardır ama ki yani onların
ya bilmedikleri var gerçekten bilmiyorlar yani.
Ama onların farkında olmaması imkansız. Yani bu içeriklerin orada.
Evet olduğunu. Birisi girip kontrol ediyordur, bakıyordur yani.
Yani yanlışlıkla bile çıkıyor.
Acaba şeyler mi yapıyor? Hani istihbarat mı kullanıyor? Abi izleyenlerin listesini vermeye yeterli falan diye.
Olabilir. Ya ben mesela benim şimdi çok şey bir şey söyleyeceğim ama Bitcoin kazımında veya herhangi bir coin kazımında kullanılan yapılan hesaplamalarında aslında ben FBI, CIA'yı işte herhangi bir KGB gibi örgütlerin işlemlerini çözdüğünü düşünüyorum mesela.
Ya şimdi oradaki işlem çözüldüğü zannediliyor ama bir işlem çözmüyorsun onu söyleyeyim. Bir sayıyı tahmin etmeye çalışıyorsun. Bir problem yok ortada çözülmesi gereken ve açık kaynak kodlu olduğu için o teori birazcık şeyde kalıyor. Bitcoin ve tam olarak sistemi böyle dışarıdan baktığın zaman çok korkunç duruyor gerçekten. Bir şey çözüyorsun bir şey. Ama problem çözmüyor. Tahmin var. Bir sayı var orada ve sayıyı tahmin etmen lazım. İşlemin geciktirilme şekli de burada blockchain'i anlatmaya kalkarsak çok uzun olur. Öyle bir programımız var bizim. Orada neden seni tahmin etmen gerekiyor? Neden seni uzun süre öyle uğraştırıyor falan? Bu gerçekten o finans yapısının içinde olması gereken şeyler. Yoksa blockchain yapısı ve bu kripto para işi yürümez. Senin bir şekilde durman lazım bir süre o sistemin içinde ve şöyle bir şey yani bir sayı var tahmin edene onu ödül veriyorlar. Sen de o sayıyı tahmin etmeye çalışıyorsun. Evet. Problem çözmüyorsun. Herkes bir problemin çözüldüğünü zannediyor. Problem çözme yok.
Bana orada ilginç şeyler geliyor.
Evet, yani şu karanlık kadar tarafa giderken Bitcoin'de öyle bir şey yok. Çünkü Bitcoin'ciler çok hassaslar bu konuda.
Evet.
Sinerler bizi haritadan söyleyeyim.
Çok özür
çok
dilerim.
Çok teknik bir konu.
Çok özür dilerim. Ben bizim sadece yasaklanmamasını henüz anlamıyorum. Dolayısıyla bu tarz komplo teorileri
üretiyorum. Ahmet Usta'yla bir saat aşkın programımız var. İzlemeni tavsiye ederim.
İzledim. Şey,
ve hala diyorsun ki
ben hala çünkü hani yasaklanmaması mantıklı gelmiyor.
Yani şöyle bir şey var.
O yüzden üretiyorum. Yoksa hani mutlaka böyle diye üretmiyorum yani. Sallıyorum. Bunu baştan söyleyeyim yani kızmayın.
Bak Bitcoin alışverişini koruyor zaten demiş. Evet. Bir arkadaşımız Berk abi seni çok seviyorum demiş Özgür. Ece'nin az konuşturulduğunu söyleyenler var. Ha, Ajdar'mış. Ejder değilmiş.
Özgür'ü tanıyorsundur ya dalga geçmiş.
Kim o?
Özgür bizim kanalı da beraber yapacağımız yıllardır bu sektörde Asus'ta falan çalışmış
ha,
bir arkadaşımız.
Allah ya. Valla trollüyor bizi böyle bir şey olamaz. Gerçekten süpermiş. Ve Ajdar'ı biz Ejder olarak söylemişiz. Niye Ejder'e gitmiş kafam onu da bilmiyorum. Kafeinsiz videosunun altındaki linkten geldin diyenler var. Ve böyle devam etmiş. Ece, seni az konuşturduğumuzu söylüyorlar. Şimdi sana bir soru soracağım. Evet. Ve sen cevaplama abi, araya gir.
Tamam. Bana çok kızıyorlar.
Devam edecek misin kafeinsiz de, yoksa kendi kanalını kuracak mısın? Biz bunu görüyoruz. Belli bir süreden sonra herkes kendi kanalını kuruyor.
Kesinlikle kendi kanalımı kurmam. Yani bu kadar net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü zaten Berk'le beraber çalışmayı ilk başladığımda ölmemiştim.
Kendi kanalımı kurdum.
Kendi kanal falan deyince Berk orada bir kendinden geçti.
Kusura bakmasın. Bakmasın diyenler.
E şimdi devam edebilirsin Ece falan evet. diye.
Görmüyorum.
Evet Ece, ona göre devam et.
Ya zor bir iş. Bir de ben çok tereddütlü bir şekilde girdim. Çünkü YouTube'dan bahsediyoruz. Evet, herkes doğru. Şey hani sen ne kadar sen bu işten anlıyorum biliyorum desen de bir linç yeme korkusuyla. Hani çünkü public oluyorsun. Herkes senin hakkında konuşabilir hale geliyor. Çok çekindim. Konuşamadım, böyle kaldım başlarda zaten. Çok zorlandım. Geçenlerde tek video ilk defa, aslında ikinci defa bir inceleme videosu çektik. Konuşamıyorum. O kadar zor geliyor ki benim için bir şeyleri toparlayabilmek. Kelimeler uçuşuyor, cümleyi tamamlayamıyorum falan.
Yani hani, şimdi linç korkusu olunca insan eleştiri yapamıyor. Ben onu çok net görüyorum bizim yine arkadaşlarla da.
Hani karşında sadece kamera var aslında ama bir topluluğun karşısında olduğunu hissediyorsun. Hani ya dedim belki helal olsun, bunca zaman tek başına böyle içerikler çıkarabilmiş. Ben asla yapamam.
Ya bir de şöyle bir şey var. İnsanlar videolarda yanımdakinin lafını kesiyorum zannediyorlar. Genelde o aralarda boşlukları hissettiğimde oraya girmeye çalışıyorum.
Konu daha da uzayabilsin, devam
edebilsin. Tabii sonra izlemedikleri yerlerde aslında dönüp diyorum ki söylemek istediğim bir şey var mı? Hani bir şey söylüyor muydum veya oraya geri döndürüyorum hani.
Yalnız şey önemli. Kestiysem. Yani karşında bir kitlenin olduğunu bilmen çok önemli. Rahatladıkça şöyle bir şey var. Benim en büyük destekçim eşimdir her zaman. Her videomu izliyor ve beni eleştiriyor. Onun eleştirileri de biliyorsunuz çok şey oluyor yani. Gerçek oluyor, net. Ağır oluyor bazen hani. Çünkü doğru söylüyor direkt. Çok farklı bir olay. Mesela bana şeyi söyler. Yani topluluk olduğunu unutuyorsun. Bazen öyle kelimeler ediyorsun ki ben senin takipçin olsam sana kızarım diyor yani. Net. Beni kızdırıyorsun bazen falan diyor. Ondan sonraki programda birazcık daha şey bilinciyle çıkıyorum. O bilinç aslında önemli gerçekten. Tabii. Karşıda bir topluluğun olduğunu bilmek gerekiyor her zaman. Ya bazen biz çok rahat olabiliyoruz.
Ben mesela eleştirmeyi çok seviyorum. Ya işimden dolayı belki hani arayüz tasarımı yaptığımdan dolayı belki hep şeye açık olmuşumdur yani.
Sen de eleştiriliyorsun çünkü ağır bir şekilde tabii.
Yani şu şöyle olsun, bu böyle olsun insanların fikirlerine evet. açık
şey,
olmuşumdur.
Bir tık yukarı alalım falan menüyü.
Tabii ki yani zaten videolarımıza bakarlarsa benim hakkımda neler var videoların altında yazılan. Yani hiçbirisini silmedim bugüne kadar benim hakkımda. Annemi karıştırmadıkları şeyler hariç. Yani önem veriyoruz, değer veriyoruz. Yani küfürlerinde bile, küfür ettikleri şeylerde bile bir şey arıyorum ben. O dedikleri şeylerde ama biraz bazen can acıtıcı olabiliyorlar. Yani insan diyor ki, ya mesela sallıyorum, bir spesifik bir gün anlatayım. İşte kafeinsiz biraz daha devam etsin diye arabamı satmışım. İşte bütün parayı da borç harç kapatmışım. Evde geldim, kedinin maması yok. Cebimde de 5 kuruş para kalmamış. YouTube'da açtım, bir sürü küfür var böyle.
Of.
O gün diyorsun ki, yapmasam mı acaba? Ya çünkü o kadar rahattım ki ben kafeinsizden önce. Yani birkaç gün çalışıyordum, bir ay yatıyordum. Yani böyle bir hayatım vardı. Ben bundan bu dertli işe girdim. Diyorsun ki, acaba yapmasak mı ya? Ya çok rahattık çünkü. Ama ondan sonra da birisi işte doğum günümde mesela İtalya'dan birisi kart göndermiş.
Ne kadar etkiliyor değil mi?
Yani.
Ya zaten ben şimdi kullanıcıları
ağladım şu an söyledim. Şu an bile gözüm doluyor. Onu görünce ağladım yani.
Ya diyorlar ki
İnsanın
bazen.
İnsanın sana o öyle değer veriyor olması.
Çok tepki veriyorsun yorumlara. Diyorum ki yorumlarınız o kadar önemli ki benim için. Yani benim için önemli. İçerik falan önemli değil, o içeriği yapmak. Ben içeriği atıyorum. Gece yatana kadar yorum okuyorum. Altına yorum gelmiş diye. Böyle çok ters. Çok yıkıcı bir şey gördüğün zaman yıkılıyorsun gerçekten. Bunun için mi uğraştım diyorsun onca zaman.
Tabii ki konuşabilir
miyim? Ece, rahat zaman konuşabilirsin Ece. Bu arada bir yorum var. Khaleesi'ye benzediğini söylüyorlar şeyde. Onun tam nasıl söyleniyordu?
Khaleesi.
Evet o.
Khaleesi.
Direkt söylemişler. Ha. Direkt rastladım ve ona benzettim.
Teşekkür ederim. videolarda ilk hani çıkmadan önce herkes şey yapıyor. Ece muhteşem yorumluyorsun, harika falan. Filme giderken bana mesela mesaj atıyorlar. İşte gidelim mi? Benim Twitter'ım mesela full şu filme gittim, bu dizi izlenir, şu şey. Hep öyleydi, hep ilgiliydim. Ve kimse bana çıkıp ya sen de yorumlama bilmiyor falan demiyor çünkü. Çevrem o şekildeydi. Buna girdim ben de bir an şey gibi hani ben de biliyorum bir şeyler falan gibi geldim. Allah Allah bir yorumlar geliyor. Bak bu kızı çıkar. Bu hiçbir şey bilmiyor. Bu burada
Bilen,
görüntü diye mi
çünkü
var?
gerçek anlamda bizden daha fazla bilen adam da orada olabiliyor o konu hakkında bazen. Çok tehlikeliler.
Ha
Böyle insan bizi hizaya sokuyor bir
şey
yorumuyla.
okuyayım bak. Derse bana Ece bu konuda hatalısın. Bak bu böyle
Bu evet.
şu
O
muhteşem.
başka bir şey.
Harika bir şey. Yani benden daha iyi biliyorsa bana açıklasın. Harika. Ama sadece vardır ya yorum yapmak için yorum yapmak. Ben ilk yorumlar geldi dedim. Ben bilmiyormuşum bir şey. Ben ya böyle.
Ya şey var, bizim de mesela ilk yeni bir tur arkadaş katıldı. Neredeyse çocuğu şey yapacaklar yani böyle imza toplayıp istifasını versin ya da siz atın bunu demeye getirecekler. Savunduk o dönem. Ben dedim ki yani bir laf varsa bana söyleyeceksiniz. Teker teker ben siliyordum mesajları bir şey geldiği zaman. İşte Mesut bunu koruyor, bu arkadaşı falan böyle şey. Şimdi çok seviliyor. Onu bekleyenler var. Onu gördüğü zaman özellikle videoyu izleyenler var. Neden? Çok detaylı iş yapıyor. Şimdi ilk başta insanları desteklemezlerse, taşlayıp yok etmeye çalıştılarsa sektörde kimse kalmayacak. Çünkü yeni insanın yetişmesi de çok zor. Sırf bu eleştirilerden dolayı bu işe girmek istemeyenler var. Eleştirileceğim diye. Öyle bir tehlike söz konusu.
Çok şey yorumu okudum. Selin'in ayrılma nedenini merak ediyoruz
Ya
diye.
evet, ben de ilk başta gördüm. Sonra Selen'in ismini unuttuğum için bir daha şey soramadım sana.
Evet, Selen Yanar vardı bizde neredeyse işin başından beri. Daha doğrusu daha önce başkaları vardı ama onları daha sonra sildik beğenmediğimiz için. Selen'le beraber biz kafeinsiz. Yani kafeinsiz ben ve Selen aslında şu güne getiren. Ama Selen bir çalışandı ve işinden memnun değildi. Dolayısıyla yapmak istemediğini söyledi bu işi. Ayrılmanın nedeni budur. Yani Selen YouTube kanalında bir çalışandı ve ayrılmak istedi.
Herkes gibi
Yani
olabilir, evet.
evet.
Herkes sonuçta özgür.
Yani tek
Mecburen
tek ayrılamayacak insan benimki ayrılmak isteyen ilk insan da benim.
başladığı zaman bitiyor, değil mi?
Evet. Ya bir de şey var, gördüm. Az önce kedimi dürümle çiğ köfteyle satın almak isteyen arkadaş senin Apple Gaming
Yavaş yavaş
notebook'unu
olay değişiyor yalnız.
Şu kanal geldiğimden beri bilgisayara laf yiyorum. Yemedim.
Bir arkadaş şeyi sormuş mesela
kullanıyor.
yorumları kapatsalar gelirleri etkilenir mi demiş ama yorumların kapalı
Etkileniyor.
bir de şey yorumlar kapalı videoyu görünce ben izleyesim gelmiyor.
Evet yani ayrıca neden yoruma kapalı bir şey yapmak isteyeyim ki?
Ya sizler
Amacımız
için
yorum görmek
yapıyoruz.
zaten.
Evet yani.
Evet yani sonuçta ben bir konu hakkında fikrimi söylüyorum. Evet bir insanın bir konu hakkında fikrini söylemesi onun kibirli ve egolu olduğunu gösterir bence. Bence hepimiz öyleyiz. Bu arada yaratıcı bir iş yapan veya bir konu hakkında fikir beyan eden insanın bir derecede kibir ve ego içerdiğini düşünürüm ben hep. Dolayısıyla birisi bana egolu adam işte kibirli adam dediğinde evet. Yani yoksa ben neden hani söyleyecek bir şeyim
Bir de
olmadığını
kamera
düşünsem.
karşısına niye çıkasın ki o zaman
Evet
yani?
yani beni izleyen insana katabileceğim bir şey olmadığını düşünsem ben neden kamera karşısına geçeyim ki?
Zeki Alasya Metin Akpınar arasında biliyorsunuz orada Metin Akpınar hep daha şeydir.
Evet.
Stardır, ön
Evet.
plandadır. Zeki Alasya'ya soruyorlar hiç şey yapmadın mı diye yani kıskanmadın mı diye. Diyor ki ben böyle olmasını zaten çok mutluydum bundan çünkü onda diyor bir starın kibri ve egosu vardı diyor. Çünkü
Evet.
ego ve kibir olmazsa diyor şey olamazsın diyor, aktör olamazsın diyor, yıldızlaşamazsın. Herkese ezeceksin, sen görüneceksin sadece diyor mesela. O da bir gerçek, eğer kamera karşısına geçiyorsan birazcık o şeyin olacak. Ben buradayım diyebiliyorsan birazcık orada görünüyorsun.
Tabii ki aslında ben mesela bu kanalda yoktum başta. Yani kendi kanalımda yoktum ben. Ama fikirlerini başka insanlar üzerinden iletmeye çalıştığında
Çok başka bir şey.
o olmuyor.
Evet.
Yani insanlara geçmiyor. Dolayısıyla bir noktada katılmak zorunda kaldığım gibi bir şey oldu ben kanala.
Star Wars yorumunu da bu arada izleyecek olanlar varmış.
Evet, Star Wars konusunda ben hala kararsızım. İkinci izlemeyi bugün yapacaktık. Benim işim çıkınca yapamadık. O kadar kararsızım ki ben uzun süredir bir şey hakkında bu kadar kararsız olduğumu hatırlamıyorum.
Anladığım kadarıyla o zaman çok iyiydi. Çok iyi olsa kararsız kalmaz.
Yok, çok iyi ama çok kötü işte. Yani
Arada mı
çok
kaldı?
ilginç.
Yani gerçekten sinema dünyasında şu son 20-30 yılın en karmaşık filmi çıkmış olabilir. Çünkü hiçbir şey anlıyorsun ama anlamıyorsun. Her şey var. Ben çıkanlar zaten böyleydi. Ne izledim ben?
O
Ne
kadar
oldu?
karışık diyorsun. Ben izlemedim. Bugün hatta dün vardı bir gösterim bizim için. Ona gidemedim. Ben akşamları iş çıkışından sonraki hiçbir etkinliğe katılmama taraftarıyım. Çünkü
Yani
iş bitti mi
mantıklı.
bitmiştir.
Ya bir de
Benim
ailen
için.
var hani, ailenle
Yani
vakit
aile olunca
geçirmen
özellikle
gerekiyor.
işten sonra gözüm hiçbir şey görmüyor gerçekten.
Tabii
Sadece bu
ki.
programı yapıyorum. Bundan da çok büyük keyif alıyorum. Onun haricinde iş çıkışından sonra darılıyorlar bazen film falan
Bilgisayarı
filan ama diyorum ki iş
kapatıyorum.
bitti. Bundan sonrası eğlence ise ben yokum.
Arif ve 216'yı sormuşlar. Ya ben fragmanda gördüğüm şeyleri beğendim. Arif ve 216'da. İçeriden aldığım şeyler de çok iyi olduğu yönünde.
Ya Cem Yılmaz hep farklı şeyler deniyor.
Evet.
Aslında çok iyi bir aktör bana sorarsanız. Ben çok seviyorum. Onun hatta karakter canlandırma kısmında büyük bir yeteneği var.
Evet.
Ama o nedense kendinden o kadar emin ki hep farklı şeyler deneyeyim, farklı bir renk tutturayım tadında bir şeyler yapıyor. Yani bana sorarsanız Arif ve 216 Cem Yılmaz'ın parasını harcadığı ama daha iş yarı paraya daha işler yapabileceği bir çalışma olacak büyük ihtimalle. Yani
Yani bilmiyorum. Ben de içeriden o kadar iddialı şeyler duyuyorum ki. Hoş, Duygu Köseoğlu'nun klibi için de aynısını duymuştum. Ortaya çıkan
bambaşka
şeyi
bir şey çıktı diyorsun değil
biz
mi?
gördük. Bu arada gideyim mi gitmeyeyim mi diye soran olmuş. Yani filmi bir kenara bırakın. Star Wars filmini bir kenara bırakın. John Williams'ın müziklerini dinlemek için ben 20 TL veririm.
Ya, ona yine her türlü gidilir diyorsun
Veya
yani.
Mark Hamill'in oyunculuğunu izlemek için. Çünkü Mark Hamill bence bu, özür dilerim, çok kötü bir oyuncudur. Ama o kadar güzel oynuyor ki. Sırf onu izlemek için ben 20 TL veririm.
O zaman gidilir.
Gidilir, bir de Star Wars yani.
Star
Kötü olsa da
Wars, evet,
gidilir. Yani
hani
ben
böyle bir faktör
ikinci
var.
üçlemeyi de izliyoruz yani Star
Tabii.
Wars diye. Yani beğenmesek bile.
Ya Star Wars çok büyük bir marka. Ben fanı değilim bu arada. Bana çok saçma bir evren gelir hala. Yani şey yapamam. Bir türlü orada kendimi eşleştireceğim bir karakter de bulamadım. Mantığıma uygun hareketler de göremiyorum o tarafta ama tabii saygı duyana da bir şey diyemem. Yani bilim kurgu kısmında yine ayrı bir kült, ayrı bir macera o tarafta.
Ya Star Wars'un bence bilim kurguluğu tartışılır da.
Fantastik bir
Şimdi
yapım gibi.
spoilerlı incelememizde de bazı şeylerden bahsedeceğim. Teknolojinin ters ilerlemesinden filan Star Wars evreninde. Ama yani o opera, space opera olması o işin tartışılmaz bir şey. Hele hani son filmde internette var yönetmenin esinlendiği filmler diye. Hani samuray filmlerinden işte romantik komedi filmlerine uzanan bir liste var.
Çok farklı bir çalışma.
Yani ilginç bir çalışma bu film. Dolayısıyla gitmenizi tavsiye ederim.
Filmi
Kısaca
sevmiyorum diyen
uzattım
var.
ama
Bu arada
kusura
siz 3
bakmayın.
boyutlusunu izlediniz değil mi?
Evet, ben sevmiyorum bu teknolojiyi.
3 boyut zaten sinemaya çok uygun değil.
Evet.
Şey şimdi 3 boyutu tek haliyle savunamam fakat IMAX'le beraber girdiği zaman çok destekliyorum. Çünkü perde büyüyor. O perdenin büyümesiyle beraber baktığınız zaman gerçekten 3 boyutu yakalıyorsunuz.
Orada şöyle bir sorun var ama.
Açı olayı mı?
Sadece en ortada izlersen.
Evet,
Evet.
evet.
Ama yurt dışında bu sorun yok.
Neden?
Birçok insana sordum. Özellikle Star Wars'tan sonra. Böyle bir sorun olmadığını ama Türkiye'de kendilerinin de böyle hissettiklerini söylediler.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Aslında yavaş yavaş onu da konuşabiliriz. Belki Türkiye'deki sinemaların kalitesi. Şimdi Türkiye'deki sinemalar kalite olarak ne yazık ki biraz ortalamanın altında kalıyorlar. Çok reklam gösterme, lambaların düzenli değişmemesi, perde kalitesi, bir sürü tartışılacak konu var bu tarafta.
Şimdi ben burada çok tartışılacak bir şey söyleyeceğim şimdi şu an ama bir sinemanın ayakta kalması için sizden yani o her şeyin mükemmel olması için sizden 12 dolar alması lazım.
Ve yeterli tabii gelmiyor da. Şu an
Dolayısıyla
ödediğimiz 25 lira bile çok yüksek geliyor birçok
sizin
insana.
tek kişiye 50 TL'nin üzerinde bir para veriyor olmanız lazım ki Amerika seviyesinde bir iş bekliyor olun burada.
Ama zaten 3 boyutlu filmler çok daha yüksek fiyat değil mi?
Tabii canım.
3 boyut
IMAX'te
25
neredeyse.
lira
Bu
civarı.
söylediğim para benim Amerika'daki 2 boyutlu normal
Evet.
sinema şeyim.
IMAX 3D'de 36,5 ile 34 lira arasında ön satışla
Yine
normal
az
satış
kalıyor tabii.
arasında gidip
Çünkü
geliyor.
Mesela sinemada aslında şu da bir gerçek. Yani tüm dünyada böyle. Dolby Atmos dahil bütün teknolojide ortada oturan adam için dizayn ediliyor.
Tabii ki.
Etrafındaki insanların yaptığı şey şu. O ortadaki oturanları destekliyorlar. Yani maddi olarak.
Evet.
Business class'ta uçan adamın aslında ekonomi sınıfını desteklemesi gibi bir şey.
Şeyde, yani şeyi de hesaplıyorlar. O senin yanında oturan insanlara ses çarpacak. Basları alacak. Onları da hesaplıyor.
Evet öyle.
Aslında evet dediğin gibi yani sadece ortada oturan
tam
insan
ortada
için
ortada oturan
yapıyor.
Adam için. Ses, görüntü, her şey ona göre yapılıyor. Ama ben sinemalarda şeyde şikayet ediyorum. Net gelmiyor bana perde nedense. Yani ya projeksiyon kalitesinden kaynaklı bir
projeksiyon
şey.
Projeksiyon kalitesi oluyor genelde.
Ya da evet, perdeden projeksiyon. Net değil. Yani ben evde mesela 65 inç 4K bir televizyonda hı-hı, izlediğim bir netliği sinemada bulamıyorum, renk doygunluğunu. Bana hala çok garip gelir.
Yani mesela bazı sinemalarda buluyorsun o netliği ama aylar geçtikten sonra o ışığı değiştirmedikleri için, bakımlarını zamanında yaptırmadıkları için yavaş yavaş onun da kalitesi azalmaya başlıyor.
Evet.
Burada şey tartışır mısın? Büyük zincirlerin para kazanmıyor da yaptırmıyorsun tartışır mısın? Tartışmazsın çünkü çok para kazandıklarını biliyoruz.
Büyük zincirler zaten bankaları falan sponsor alıyorlar. O
tabii,
yeni bir akım. Oradan
tabii,
aldığı para zaten bir döndürüyor onu.
Banka,
bir de reklam gösteriyor.
Bir de bilet satıyor. Bir de mısır satıyor.
Evet. Mısırların fiyatı zaten bana sorarsanız sinema bileti kadar olduğu için ben o evet, hani 12 dolar kısmına katılıyorum çıkartıyordur onu bir yerden.
Ben en çok şeyi seviyorum bu arada. Hani araştırsınlar ismini söylemeyeyim firmanın. Sabah bileti 9 TL mi ne? Üzerine bir de çayını falan veriyorlar.
Hangi firma o ya?
Ya işte söyleyelim o, mi?
O. Söyle canım, evet, ne olacak bizim tamam, burada öyle bir sınır stresi yok.
Sinemaksimum'da sabah hafta içi sabah biletlerine 9 TL mi ne hem de üzerine çayını kahveni
peki
veriyorlar.
Peki hangi saat sabah bilet dediğiniz bu işten önce gidip izleyebilirim?
İlk seans. Yani 10 saat 10-11 gibi falan.
Kimsenin gitmediği seanslar.
Evet.
Ne öğrenci ne
benim,
iş.
Benim en sevdiğim seanslar onlar. Patlamış
aslında
mısır yok.
Biz gidebiliriz ya.
Cips yok.
Git izle. Bomboş evet, sinemada gel tam ortada.
Şey var bir de. Yine şey ilk seansta IMAX 3D olsun herhangi bir ne MPX olsun normal 2 boyutlu da 3 boyutlu 7 liraya alabiliyorsunuz biletleri.
O da güzelmiş.
Evet.
O zaman tam öğrenci kardeşlerim okul asıp hı-hı, sinemaya gitmeleri.
Ya ucuz izlemenin yöntemleri var. Ucuz
var.
Ucuz yani askıda bilet diye uygulamalar var.
Bir sinema kartı var bir de.
Tabii.
O nasıl sinemaya başarı mı? Sinemiyaydı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Öyle bir
galiba,
şeydi.
Galiba.
Evet.
Galiba.
Sinemiyaydı. Yani ben kullanamadım. Aldım, sürekli uygulaması hata veriyordu. Kullanamadım. 3 aylık üyeliğim bitti. 3 kere falan sinemaya
gittim. Gidemedin
şimdi
yani.
Sınırsızdı. Şimdi daha iyi olduğunu söylüyorlar ama şu anda da ben kullanmadığım için sinemaya da teklif ettik hani verin. Para istemiyoruz. Eğer güzelse gerçekten tavsiye ederim. Değilse hı-hı, etmem. Böyle bir şey söyledim.
Gelmedi diyorsun. Peki de reklam konusunu sormuş bir arkadaş. Ne diyorsun reklam konusuna?
Oh.
Sinemalardaki reklamlar.
Evet. Ben geçen Sinemaksimum'da aileyi izledim. Çok az reklam gösterdiler. Neredeyse göstermediler gibi bir şey. İki reklam geldi.
Hangi sinemada izledin?
Maltepe Park'ta izledim.
O yüzden.
Sinemaksimum'da.
Bölgesine göre değişiyor.
Bölge bölge mi veriyorlar?
Bölge seansa göre veriliyor.
Full çekiyordu seans ama. Fulldi yani.
Ama işte mesela sallıyorum Vodafone'un hedef Vodafone Red reklamı varsa diğer sinemalarda Vodafone Red'in hedef kitlesi 24 artı orta gelir. Maltepe'de 24 artı orta gelirin az olduğunu dolayısıyla oraya reklam vermenin mantıksız olduğunu düşünmüş olabilir.
Yani yayıyorlar bu şekilde
tabii
diyorsun.
Yani öyle bazı
büyük
sinemalar yani bunu söylemek ayıp biraz ama hani düşük gelirli insanların yaşadığı sinemalarda izlerseniz orada çok az reklam
daha
izlersiniz.
İyiymiş o zaman.
Bir evet, de popüler filmlere de çok fazla reklam geliyor artık. Hani bizim şöyle bir şeyimiz oluştu. Film 10'daysa 10.30'da giriyoruz. Çünkü yarım saat boyunca reklam izliyoruz.
Bayağı bir de yüksek sesle reklam izliyoruz.
Salon bir de karartılıyor. Hani daha sonradan gireyim diyenler de problem yaşıyor.
Evet. Öyle bir şey var
yani,
gerçekten.
Ya reklam oynuyor. Neden şimdi salon kararmak
ben
zorunda?
Ben onu da çözemedim. Salon kararıyor gerçekten
evet,
reklamda. İçeri zor giriyoruz.
Ya benim tek sıkıntım fragman göstermeyen sinemalar.
Bir tane benim fragman izledim bu arada aileden önce. Hı-hı. O kadar ki fragman önemli bir şey.
Hı-hı.
Yani benim en sevdiğim şey eskiden hatırlıyorum yani çocukken gittiğimde. İşte Bakırköy'de 24 müydü? 54 müydü? Afşar sinemasının ara sokağında. Neyse sonra Kıraç falan almıştı orayı. Bir şeyler olmuştu da. Orada 4-5, 6-7-8 fragman izlediğimi evet, hatırlıyorum filmden önce.
Ve en büyük keyiflerden bir tanesi. Ne gelecek filmleri görüyorsun.
Yani ben mesela şimdi de sinemaya gittiğimde istiyorum ki bir ileride gelecek filmlerin fragmanını göreyim orada.
Ama herhalde YouTube'da izliyorlar diye mi düşünüyorlar acaba? Artık meraklısı YouTube'da görüyor zaten filmi diye.
Bilmiyorum ya da dağıtımcı firmalar için orası daha pahalı bir yer haline mi geldi oraya film sokmak?
Ha, belki o da olabilir. O da bir reklam.
Yani sonuçta o da parayla yapılıyor.
Doğru.
Öyle olmuş olabilir.
Ya çünkü reklam süresinden çalıyorlar ister istemez. O da bir para olabilir.
Ya şu anda benim gördüğüm tek sıkıntı bu sinema salonlarına dair alternatif filmlere çok şans verilmemesi. Yani Art House diye bir şey yapıyor mesela Cinemaximum. Diğerleri de yapıyor. Böyle sanat filmlerine yer vermeye çalışıyorlar. Ama o kadar alakasız saatlerde o kadar şey yapıyorlar ki. Yani Buğday filmini izlemek için canım çıktı ki bu hani devlet destekli Türk yapımı bir film.
Evet. Yani bu arada Zonguldak Ereğli'de yarısı öğrenci olan sinemada 10 film izletiyorlar. Ben gelir şeyine katılmıyorum demiş bir arkadaş.
Yarısı öğrenci olan sinemada
10 tane reklam izliyoruz ondan sonra başlıyor falan demiş. Reklam
Popüler filmler üzerindendir.
Evet herhalde filmin popülaritesi diyeceğim ama Aile de popüler bir film şu anda değil mi? Bayağı popüler. Sinema full diyor. Ben hatta vizyondan kalkmıştır diyordum. Biz izleriz sadece falan diyordum. Yok sinema full çekti.
Full çeker. Aile de full çeker. Aile arasında da bu aralar full
aile
çeker.
Arasında aile birinciliği arasında aldı.
Reklamı çılgın yapılıyor. Herhalde biraz pazarlama iyi yapıyorsan, basına destek buluyorsa filmin bir mükemmel olmasına gerek var mı?
Film de biraz iyiyse ama.
Tabii elbette
hani mesela, film olması lazım. Filmin ismini versem mi? Vermeyeyim. ama arkadaşlar anlayacaklar hangi filmden bahsettiğimi. Bir film vardı. Bunun başrol oyuncusu bütün YouTube kanallarını gezdi.
Evet.
Film ne oldu? Gişede battı. Çünkü şöyle bir şey gişe olayı. Adam ilk gün gidiyor, izliyor, çıkıyor arkadaşlarına diyor ki ya dünyanın en berbat filmini izledim.
Evet gerçekten. Bir
o film özelinde. Neden insanlar o filme gitsin ki? Sen YouTube'a çıkmışsın. Ne olacak? Çıkmamışsın ne olacak?
Onun ikincisi geliyormuş ama.
Ya bir de o kadar iyi bir oyuncu ki. Yani onun bunları yapıyor olması canımı o kadar yakıyor ki anlatamam yani.
Ben sadece sinemada artık o kadar o ağzın sinemada olması bana garip geldi. O kadar da olmaması lazım.
Ya yani. Şey var ya.
Beyaz perde diyorsun şey diyorsun.
YouTube'da şeyler var. En komik Türk filmi sahneleri. Full küfür ya.
Evet.
O yüzden Aile Arasında insanlar seviyor mesela. Yani küfürsüz güldürüyor çünkü sizi.
Çok önemli bir şey oldu artık. Dikkat ediyor musunuz? Küfürsüz güldürme.
Yani bunun bir şey olması, hani bir özellik olması bir şey için. Evet. Gerçekten çok saçma.
Çok garip.
Yani ama işte.
Aha yani düşünebiliyor musun? Yani aslında Metin Akpınar'lar, Zeki Alasya'lar, Levent Kırca'lar falan demek ki ne kadar büyük insanlarmış ki.
Nasıl öyle büyük bir emek
çok
varmış.
Da belden aşağı vurmadan, evet. Küfür etmeden yani. Şey ailece izleyebileceğim videolar yapılarmış. Yani onların da yok muydu böyle benzetmeleri falan? Vardı evet ama en azından %10'u filandı. Şimdi %90'ı öyle olan filmler vizyona çıkıyorlar ki bir
kolaya kitleye kalabilsin. Yani, evet.
Bir de kitle de demek ki istiyor. Yani kitle tepki gösterse zaten çıkmaz öyle bir film. O da var. Peki son olarak şunu sorayım. Sinema sektörü Türkiye'de yani sizce nasıl? Ben ikinizden de ayrı ayrı yorum almak istiyorum. Yani bir geleceği var mı? Yoksa böyle kalır mı diyorsunuz? Yani yeni çıkan filmler var. Mesela ben aksiyon filmleri olarak daha iki izlediğimde çok beğendim. Hı hı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun o tarafta. Yani oyunculuk olsun, şey olsun. Çok iyi oyuncularımız da var. Nerede bir eksik var? Nerede o harmanlanamıyor?
Seyircide eksik var. Yani eğer iyi film izlenmezse neden adamlar iyi film yapmaya çalışsınlar ki? Yani mesela bir film var. Her yıl diyor ki ben şu tarihte, şu tarihte, şu tarihte film yayınlayacağım diyor. Sen diyorsun ki o firmanın o tarihte filmi var, ben o tarihe iyi film koyamam. O zaman şu aralara koyayım, en kötü tarihlere sen geliyorsun, iyi filmini denk koyuyorsun. Sonra bir de o filmin senin kimin filmi olduğunu söylemiyorlar. O film çok iyi bir yazar, yönetmen, oyuncunun filmi mi? Hı hı. Yoksa ekiplerindeki en kötünün en kötüsü mü? Onu söylemiyorlar sana. Sen ona göre plan yapıyorsun filan. İşte iyi filmini belki de o adamın şeyini yerine getiriyorsun. İzlenmiyor filmin. Sonra canı yanıyor. Ya yani işte Müfitcan şey yaptı. Yaşamak Çok Güzel Şey diye bir film yaptı. İzlendi mi?
Yok, hiç
İzlenmedi.
haberimiz bile olmadı yani çok. Şey,
Yani
dillendirilmiyor da dikkat ederseniz. Televizyona bile çıkmıyorlar çoğu.
o demin bahsettiğimiz arkadaşların doğru bildiği film eğer onun kadar izlenmiş olsaydı şimdi hevesle film yapıyordu adam.
Evet doğru.
Şimdi
Öyle bir
yine
durum var.
borçla harçla film yapmaya çalışacak.
Çünkü bir kez para yatırıyor yapımcıların çoğu da. Bir
Evet.
atımlık canları
Yani
var.
bir
Bir film
kişiyi bir kere
izlenmeyince devam ediyor. Evet
kandırabiliyorsun. Sonra
doğru.
başka birilerini kandırman gerekiyor. Bu da çok zor.
Gerçekten öyle.
Yani
Ve
dolayısıyla
ismin çıkıyor değil mi? Filmi tutmayan adam
evet.
diye.
Yani mesela işte neden mesela Beyoğlu sineması şey yardıma ihtiyaç duyuyorsun ki? Beyoğlu sinemasında kaç sinemada Godard gösteriliyordur bu hafta vizyona giren? İstanbul'da belki Beyoğlu sineması dışında bir sinemada daha. E nasıl dolmaz ki o sinema? E dolmuyorsa bizim suçumuz. Yani dolayısıyla hani herkesi de yapımcıya işte oyunculara, senariste affedersiniz bok atmaya gerek yok. Biraz da kendimizde suçu aramamız gerekiyor.
Doğru söylüyorsun.
Ya biraz çok klişe
Evet.
bir şey söylüyorum aslında ama doğru olan bu yani bence. Ece sen de bir şey söylemek ister misin? Lafını
Ece son
çok kestim
olarak
inşallah.
Ece. Sinema konusunda belki katılıyorum ama şöyle bir azıcık değiştirsem soruyu mesela dizi sektörüne
Tabii o da
alakalı bir
olur.
şey söylemek istiyorum çünkü. Dizilerin son dönemde dizilerin televizyondan çıkıp web'e taşınmasıyla bir kısmının en azından inanılmaz bir gelişme kaydedildiğini düşünüyorum ben. Çoğunu izledim, çoğu yapımı izledim. Özellikle ücretsiz ulaşılabilmesi de büyük bir fayda veriyordur. Hani insanlar bilmediği bir şeye direkt para ödemek istemiyordur da. Yani kurallar kalktığı zaman ne kadar başarılı işler çıkıyor.
Değil
Hani
mi?
bir
Doğru.
kaygı güdülmediği zaman hani o kadar güzel yapımlar var ki hani yani baktığınız zaman televizyonda yok ya oyunculuk yok, işte senaryo yok, hep aynı şey. Ama adamlar ne yapsın? Yani denetim altındalar, onların da bir sınırları var. Hani ama iş web'e taşındığı zaman çok memnun kaldım ve çok hoşuma gidiyor bu tarz
Evet,
işler.
dizide bile mesela buğulu sahneyi görmek
Evet.
garip oluyor değil mi televizyonda? O da
Ya halkın
enteresan. Web'de
gerçeğini göremiyorsunuz
farklı oluyor
izlediğinizde.
tabii, her
Burada bir
şey
şey de
farklı.
söyleyebilir miyim?
Tabii.
Ama web diye de suyu kaçırmamak gerekiyor. Yani sigara sponsorluğunda içerik çekmemek gerekiyor. Nasıl olsa web'de denetlenmiyor diye. Ondan sonra gelenlerin önünü tıkarsın. Ben buradan birisine bir gruba mesajımı iletmiş olayım.
Ve bir de şey var tabii, şu da bir gerçek. Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
Tabii
lazım. Bunu
ki.
genç insanlar da izliyor. Web'de bir sınırlama yapıyorsun. Her ne kadar 18 plus işareti olsa da onu çocuk da işaretleyip içeri giriyor. Kimse bakmıyor onun
Sen şimdi
kontrolüne.
bunu yaparsan ya mesela o ürünün kullanılması gereken bir sahne olur mutlaka. Ya çünkü onu anlatman gereken bir sahne oluyor ve onu kullanmak zorundasın. Senin yüzünden belki ona da yasak gelecek ileride
Evet.
ve o kullanılmayacak. Yani sanatı mahvediyorsun. Ya tabii önce insanda şu düşünce olması lazım. Para mı kazanmak istiyorum yoksa sanattan mı para kazanmak istiyorum? O düşünce olmadığı için sanırım biraz da önemsemediklerini düşünüyorum.
O zaman Netflix gibi platformlar destekliyor sektörü.
Tabii ki.
Yani bir para var, özgür içerik
Netflix 80'in üzerinde film çekecek bu sene.
8 milyar dolar bir bütçesi var
Hı-hı.
özgün yapımları
Ya,
için. Çılgın bir
Hı-hı.
bütçe.
Yani toplamda da bayağı bir yüksek bir rakam. 2 bilyon mu ne? İşte uzun vadeli kredi çektiler.
Çılgın bir olay
Bir
yani.
Türk dizisi yapıyorlar.
Ha,
Evet, onu
Süper
merak edecektim.
kahramanlı
Şimdi
Türk dizisi.
Netflix'in farklı farklı da sadece Amerika değil farklı ülkelerle ortak yapımlar çıkarması mesela ya bu Türk yapımı da bir şey Netflix ortaklığıyla çıkacak. Acaba falan diyorduk ama geçenlerde Berk'le Almanya yapımı Dark'ı izledik. İnanılmaz güzel bir diziydi zaten övdük böyle
Bu sene
dakikalarca.
izlediğim en iyi şeydi.
Kesinlikle
Çok fazla övgü var. Ben de Twitter'dan takip ediyorum. İzleyen
evet.
arkadaşlar hepsi övmüşler. Mutlaka
Muhteşem.
bakın diye.
Kesinlikle
Hatta
muhteşem.
işte Alman sinemasının da böyle öne çıkması falan hoş demiş. Bizim Adnan şey, Alkan vardı. Adnan diyorum adamın ismi. Alkan'ın takip ediyordum. O arkadaşımız da böyle takip eder, yorumlar sürekli olarak. Şey demiş o da, yani işte öne çıktı, en azından değer veriliyor. Diğer ülkelerin sinemalarında görme şansına erişiyoruz Netflix sayesinde. Güzel oldu falan demiş. Seviniyorum. Mesela Rus sineması da mesela aslında çok ön planda olan iyi yapımlar yapan bir sinema ama
Onlar da bu
çok fazla
aralar
ulaşmıyor bize.
şeye biraz zorluyorlar. süper kahraman filmleri yapmaya zorluyorlar. Birkaç tane izledim. Şey, kült olabilecek filmler ama...
Hint filmi gibi duruyor ama onlar biraz ya, değil
evet,
mi?
Tam tersi işte şey olarak hani komik. Adamlar ciddi bir şey yapmışlar orada ama...
Ve para harcamış da efekt de var.
Evet, o kadar
Evet.
komikler ki. Ya herhalde bir noktadan sonra bir sıçrama yaşanacak orada da. Ama Netflix veya türevlerinin işte Blue TV yapıyor, çeşitli şeyler üretiyor. Keşke var olanı almayıp yeni şeyler üretmeye çalışsalar. O ayrı. Ama hani işte Puhu TV yapıyor bir şey. Böyle hani bağımsız, hoş, bağımsız sayılır mı iki
Evet.
Türkler? Orası biraz tartışmalı. Ama hani televizyon dışında, televizyon kitlesi dışında içerik üretmek bence bu piyasayı hareketlendirecek iş. Çünkü
Evet.
bir noktadan sonra görülecek ki bu işler televizyondaki işlerden daha fazla izleniyor.
Büyük ihtimal yavaş yavaş ona doğru bir dönüşüm
Evet.
olacak.
Ya zaten televizyon dizileri televizyondan çok internetten izleniyor.
Evet, öyle bir durum söz konusu şu anda.
Yani rakam şu anda çok küçük bir farkla önde internet. İleride geçecek.
Ama hala daha dizi sektörünü mesela YouTube'dan döndüremiyorlar. Kim denemişti sadece YouTube'a aktarmayı, bir diziyi YouTube'dan devam edelim, TV'den çektik demişlerdi. Kaçak Gelinler mi ne? Öyle bir dizi vardı sanki, değil mi? Değişik.
Kaçak gelinler vardı galiba. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Behzat Ç.'de bir de internet Blue TV'ye mi
Ha,
atmaya
bir şey
çalışmışlardı?
denediler değil mi öyle? Ama olmadı yani. O da henüz daha dizi sektörünün o harcanan parayı kurtaracak bir seviyede değil.
Ya
Gelişecek.
YouTube'dan kurtarmam mümkün değil zaten. Anca sponsorla işte mesela Puhu TV bedava ama ana sponsoru
Evet.
var. Sürekli gösterdikleri ara sponsor yani hizmet sponsorları falan var. Dolayısıyla o parayı çıkartıyor her türlü o. Öyle yaparsın bedava YouTube'a da iş. Ama hani YouTube'a o kadar herkes destek bulamaz.
Evet.
Yani o oyuncuları bağlayamaz. Dolayısıyla hani küçük küçük şeyler de yapılabilmesi
Bölüm
gerekiyor.
başına en az 30-40 bin lira verdiğin adamları nasıl çıkartacaksın, değil mi?
Yani
Oradan gelen reklam
hoş
geliriyle.
diğer tarafta şimdi yine ismini vermeyeyim. Bir yapımda şeyi oynattılar işte. Abi internet yapımı bunlar. İşte bütçesi çok düşük diye 3 kuruş paralar verdiler büyük oyunculara. Sonra televizyonda yayınladılar o işi. Yani bu oyunculara da sonra diyemezsin ki sen. Gel hadi bir daha yapalım
Değil mi?
internette bir
Doğru.
iş. Yani o parayı senden gelir tam parasını ister.
Ya orada oyuncuların da aslında şey yapması lazım tabii. Belki de ona göre anlaşma. Hani internet hakkı sende, o da birkaç gösterim, şu kadar gösterime kadar. Ondan sonrasında ben senden ekstra ücret alırım diye.
Evet.
Yani şey çok önemli. Sözleşmede neye imza attığını bilmek, neyin hakkını verdiğini bilmek. Çünkü interneti koyduğu şey eğer web'de, televizyonda koysa demek ki sözleşmede varmış, o
Evet.
televizyonda koyarım diye.
Evet, kesin vardır
Ve
canım.
usta oyuncuların da buna düşmemesi lazım diye düşünüyorum. Onlar ne sözleşmelerden geçmişlerdir, kim bilir yani.
Yani
Öyle
evet.
bir hak var.
Öyle.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Biz
Yayınıma
teşekkür ederiz.
katıldınız. Burada güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hem sizi tanıdık hem de sinema sektörü üstüne, benim çok bilgim olmasa da burada biliyormuş gibi sizlerle
Yok
beraber
canım. Ya
yorum
bizim için de başta Ece de söyledi. Çok önemliydi sizinle olmak
benim için.
burada.
Yani çok sağ ol, ne demek. Yani ben
Biz
her zaman
teşekkür
burayı bir
ederiz.
açık platform olarak düşünüyorum. Şimdi bazen izleyicilerimiz şey diyorlar. Sen bunu çok izlenmek için yapıyorsun, tık almak için yapıyorsun falan. Ben diyorum ki hayır, burası bir platform ve ben istiyorum ki dostlar gelsin. En azından benim de takip ettiğim, işine değer verdiğim insanlar, hem siz tanıyın hem de ben tanıyayım. Benim
Ayrıca
için de çok büyük
yapmalısın da.
fırsat.
Hani.
Ya böyle bir iş benim için çok büyük bir yük, onu söyleyeyim.
E
Yani
tabii
beni
ki.
çok zorluyor ama çok büyük keyif
Bu
alıyorum.
saatte oturuyoruz.
Evet, ve sizlerle beraber oldum, şimdi tanıştık mesela, bu bana çok büyük keyif veriyor. Ben istiyorum ki izleyenlerimiz de hani böyle her gelen konukla birebir tanışıyormuş hissiyatını yaşasınlar. Canlı yapmayabiliriz bunu. Hani ister
Tabii.
istemez yorumlara çok büyük bir şey veremiyorsun. Yorum şey yapamıyoruz yani. Çok böyle 2-3 tane soru alabiliyoruz. Neden? Çünkü sohbetin akışı için oradaki sorular
Tabii.
genelde A'dan C'ye zıplamamıza, D'ye
Evet.
Z'ye zıplamamıza neden olur, ama almaya da çalışıyoruz onları. Burası tamamen şey, açık platform, dostlar sohbet etsin.
Ya ben şey gibi
Neşemizi
hissettim. Sanki bu sohbet bize arkandan çıkartacağın MSI laptop hediyeleriyle bitecek gibi
Ya şimdi
hissettim ama
keşke öyle
bilmiyorum.
olsa, değil mi? Herkesin bir beklenti
Bilmiyorum
oluyor
doğru
böyle.
mu?
Şimdi MSI'nin sponsorluğu. Bu arada MSI'ye de çok teşekkür ediyoruz.
Evet.
Bu programı sponsor oldular ve en azından, yani öyle çok büyük dünyalar olmasa da bizim için de bir destek oluyor.
Ben kesiyorum deminden beri bilgisayarımda.
Evet. Yani şöyle arkasındaki Tayfun yazısına sürekli bakıp duruyorum.
Yani şöyle söyleyeyim, bu bilgisayarın fiyatı hala da sponsorluk fiyatı değil. Bunu alacaklar geri. Sadece şunu bıraksalar tabii bile ne kadar pahalı bir cihaz.
Evet.
Yani.
Evet.
Ciddi fiyatı var. Evet, şu anda masamda duruyor.
Hani alın konuşsun böyle.
Sevgili MSI, benim sizinle ilgili çok güzel hikayelerim var.
Evet, çok seviyoruz.
Sevgili MSI, teknoloji kanalı için.
Yani.
Ve düşünsene, yani şey dedik adamlar artık, ya hiçbir yerde görünmüyorsunuz, bir dizüstü var, kimse görmeye bilir, bir bardak verin falan, onu da vermediler yani, o kadar tok şu evet, anda. Yani... Belki ileride bir MSI bardağından su içeriz de görünürler yani, görünmüyorlar, bir girişte logo var, bir de burada mı var?
Şu MSI logosunu arkadaki çok seviyorum ben, ama sanki bütün şeye otursalar o şeyi, logoyu,
abi, kasaya. Göğsüne yansıtsa mesela şundan projeksiyonla. O zaman adam, daha görünür olabilir dizisi. Şöyle açacaksın, direkt yansıtacak suratına.
Ben şeyi çok yapıyorum. Sponsor abartmayın.
Değil mi? Bu da öyle bir yere gidebilir. Biz bunları konuşacağız programdan sonra. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mesut Çevik'le canlı yayınları devam edecek arkadaşlar. Burada görmek istediğiniz kişileri her zaman için yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini dikkate alıyorum. Ben hepsine ulaşmaya çalışıyorum. Ve geri dönüş yapanlarla zaten takvimleşip burada buluşup sizlerle birlikte sohbet ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar sizin el sallamanızı göstereyim. O bendeydi kamera çünkü.
Ben evet. Yanlış el sallama yaptım
evet,
zaten.
Evet, böyle. Selamınızı verdiğiniz üzere.